Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 8 Ocak Pazartesi. Yıl 2018, ay 1, gün 8, Kasım 62.
1439 Hicri Rebiülahir 21, 1433 Rumi Aralık 26.
Körler Günü ve Haftası.
Zemherir Fırtınası.
Günün Sözü. Görmek istemeyenlerden daha kör kişi olur mu? Mahatma Gandhi.
Günün Malumatı. Ocak ayında meyve bahçesi. İyi havalarda elma, armut, kiraz, erik, kayısı ağaçları budanır ve bütün ağaçların kurumuş dalları kesilir. Güzün açılan çukurlara ağaçlar dikilir.
Çiçek bahçesi. Her taraf bellenir, bozulan çimenler ve tarhlar yenileştirilir, çiçek soğanları dikilir. İyi havalarda güller budanır, yabaniler aşılanıp çelik yapılır. Her türlü soğanlı çiçek, sobalı yerlerde yetiştirilen çiçek çeşitleri, begonya, ateş çiçeği, kökü yerli çiçeklerin her türlüsü dikilir.
Tarlalar. Bu ay yapılacak iş olmadığından havalar düzgün gittikçe bahar ekimleri için tarlaları sürmeli, gübre taşımalı ve hendeklerle yollar temizlenmelidir.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Yeni yılın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Bendeniz huzurlarınızda Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Her zaman olduğu gibi Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Bugün açılışımızı Cantos Yavanava albümünden, yani Yavanava grubunun kabilesinin şarkılarından bir Yeni Umut Coletivo da Aldeia Nova Esperanza'dan Wacomaya adlı bir şarkıyı dinleyerek yaptık açılışımızı. Niye şimdi onu yaptığımızı da gene hikaye avcısından bakalım Eduardo Galeano anlatsın.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Toprağın yolculuğu. Amazonların aynı zamanda biyoçar ya da biyolojik kömür diye de adlandırılan kara toprağı, selvadaki yerlilerin hor görülen çok uzun tarım tarihinin eseridir. Hiçbir zaman çözünmeden tarlaları verimlileştiren bu toprak, yerlilerin topraktan gelen çömleği ona geri vermek için tuz buz edip serptikleri binbir seramik parçacığıyla beslenir. Bu dinsel minnet davranışı sayesinde toprak zamandan zamana, elden ele kendini hiç durmadan yeniler.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, tarihte de bugüne bakalım şimdi. 1877'de bugün Crazy Horse ya da Çılgın At diye bilinen Kızılderili reisi, yerli reisi ve onun savaşçıları son savaşlarını yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri süvari alayına karşı.
Gerçek reis.
Gerçek reis.
Reis evet. Yani.
Reis. Wolf Mountain denen yerde, yani Kurt Dağı'nda, Montana topraklarında oluyor. Crazy Horse ya da Çılgın At hiçbir zaman boyun eğmemiş beyazların hakimiyetine. Öylesine büyük bir direniş göstermiş ki sonunda hileyle onu yakaladıkları zaman bir yere göndermeye niyetlenmişler. Fakat orada hapiste olmayı da reddetmiş ve ona da isyan etmiş. Yani özgürlüğüne çok bağlı birisi. Sonunda da yerlilerden birinin ihanetiyle öldürüldüğü zaman, bıçaklanarak öldürülüyor yanılmıyorsam, hapishanede ben beyazların yatağında da yatmam diyor. Kendi mantosunu şeyini ne derler işte, sırtlarına aldıkları şey var ya,
aba,
aba gibi bir şey. Ondan yapıyor yatağını, onu da ölüyor. Öyle bir adam.
O zaman Ogala Lakotalarının Ogala Tiapospaya kolunun Hunk Patila bandından CEO lideri Çılgın At'a buradan bir günaydın diyeyim.
Günaydın, evet.
Günaydın.
Çılgın At. 1926'da bugün Abdülaziz İbni Suud Hicaz kralı olarak ilan edilmiş. Ondan sonra da bu dönüşecek ve şeye gelecektir. İşte Suudi Arabistan'a filan gelecek iş. Uzun bir hikayesi var. 1973'te de bugün Watergate diye adlandırılan rezalet, skandal ne dersek diyelim, Yani Demokrat Parti'nin Watergate'te bulunan şeyi merkezine gece yarısı 7 insan giriyor ki Nixon'ın aleyhinde konuşmakta olan birisinin psikiyatrla olan şeyleri açığa çıkarılabilsin diye, yani psikiyatla konuşmalarından sırlarını elde edecekler ve onu yok edecekler, şeyin düşmanlarını bu şekilde. Ama biraz ters tepti ve sonunda Nixon'ın istifa etmesiyle sonuçlandı. Azledilmeye doğru gidiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarından Nixon tam bir rezaletin daniskası o da.
Evet.
Evet, tarihte bugün bu. Bugün bugünlere bakacak olursak biraz yıl dönümünün de şeyini yapalım. Yani yılbaşının, yılın ilk günlerinde birçok insan kaybettik. Bunlardan birincisi, hemen onu söyleyeyim, Erica Garner, New York'ta polis şiddetine karşı aktivist, yeni yılın ilk gününde, yok daha doğrusu eski yılın son gününde öldü.
Hı.
Ondan sonra 27 yaşındaydı. Astımdan kaynaklanan bir kalp krizinden sonra 27 yaşındaydı sadece. Ve babasının, Eric Garner'ın, polisler tarafından Staten Island'da yere çiviledikleri ve ondan sonra da boğarak, neredeyse boğarak nefes alamıyorum diye tam 11 defa söylemelerine rağmen öldürdükleri adamın kızıydı. Ve ikinci çocuğuna hamileyken doğum sırasında kalbi dayanamamış deniyor. Çok önemli bir aktivisti Erica Garner'a da buradan bir günaydın diyelim. Ve birçok böyle onun gibi aramızdan ayrılanların bir listesi oldu, oluverdi birdenbire. Özellikle de 93 yaşında evvelki gün tiyatro ve sinema oyuncusu Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi ve çok geniş halktan katılım olduğu belirtiliyor. Önemli bir, çok önemli bir oyuncu ve her zaman sade ve işte kavuk, malum İsmail Dümbüllü'nün de kavuğunu taşıyan çok önemli bir sima. Pek çok sinema oyunundan da biliniyor kendisi. Onu 93 yaşında demans vardı ve aynı zamanda KOAH, kronik akciğer hastalığı. Evet, törende konuşan kızı Güner Özkul da Muhsin Ertuğrul'a ilk defa 40 yıl önce babasını izlemek için geldiğini söylemiş. Şimdi kısmet birlikte gelmekteymiş diyor. Ve ailesi, arkadaşları ve sevenleri katılıyor. Ayrıca Meclis Başkanı, Başbakanlık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve İstanbul Valisi de çelenk göndermiş. Bakırköy mezarlığına devredildi. Önemli bir, çok önemli bir sanatçı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Son derece tevazuyla, mütevaziliğiyle de bilinen birisi. Bir de mimar, gazeteci, yazar ve yani aslında hezarfen denebilir. Çok sayıda yeteneği bir arada barındıran konuşmacı, stand-up bile yapabilen zamanında Aydın Boysan 97 yaşında hayatını kaybetti. Bu Münir Özkul'un vefat, haberinden kısa bir süre sonra İstanbul'daki evinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği bildiriliyor. Mimarlar Odası'nın kurucuları arasındaydı. Renkli kişilik ve kitaplarını da, kendi kitaplarını basmak için de Bas Yayınları'nı kuran Boysan, uzun yıllar Hürriyet ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı da yapmıştı. Çok sayıda kitabı da vardı. Renkli kişiliğine ve rakı muhabbetine, rakı tutkusuna ilişkin paylaşımları da var. Böyle de bir durum. Bir de son aramızdan ayrılanlar listesi var. Frans Gall, Fransız şarkıcı. Ta 1960'larda iyi bilinen bir müzisyen. Frans Gall 70 yaşındaydı. 2 yıldan beri de kanserle mücadele ediyordu deniyor haberde. 1965 yılında Lüksemburg adına yarıştığı Eurovision yarışmasını da Poupée de Cire, Poupée de Son şarkısıyla kazanmıştı. 1987'de de caz efsanesi Ella Fitzgerald için yazdığı Ella, Ella adlı şarkısı, yani Ella her zaman orada diye bir kelime oyunu var, yani Fransızca'da yapılmış Ella kelimesiyle oldukça da ünlü. Yani Edith Piaf ve Charles Aznavour gibi sanatçılara söz yazan Robert Gall'in kızı müzik dünyasına yani doğuştan dahil olmuş birisi. İlk meşhur olduğunda 200 bin sattığında Ne sois pas si bête, o kadar aptal olma adlı şarkıyı çaldığında 200 bin satış olduğunda sadece 16 yaşındaymış. Poupée de Cire şarkısı, Poupée de Cire, Poupée de Son, yani balmumundan kukla, bebek, sesten bebek diye bir çok ünlü bir şarkısı var. O da kendisinden çok daha ünlü olan Serge Gainsbourg tarafından kaleme alınmıştı, yazılmıştı. Gall'in Gainsbourg'la işbirliği sonradan eleştirilmişti. Gall de sonradan Gainsbourg'un yazdığı şarkılardaki imaları anlamak için o zaman çok genç olduğunu söylemişti. Özellikle Le Sucette, Lollipoplar adlı şarkıda çubuğu her ağzına alışında cennete ulaşan bir kızın hikayesini anlatıyordu. Sonra işte şarkıda neyin ima edildiğini Serge Gainsbourg tarafından öğrenince bir daha söylememiş şarkıyı. Gainsbourg'la da bir daha çalışmamış. İşte böyle bir durum var. Hepsine günaydın diyoruz bu aramızdan ayrılan kişilerin. Yılın özetini de bir şekilde nasıl vereceğiz bilmiyorum ama öncelikle şeyden bahsetmek gerekir. Bir çok sayıda şey olay var. Savaş, şiddet vesaire olayları. Bir kere şöyle bir özetleyelim onu da. Kongo'da mesela Joseph Kabila'nın yönetimine karşı protestolar başlamıştı. Yılın son günü ya da ilk günü daha doğrusu yeni yılın. Çünkü Başkan Kabila'nın Kongo'da Afrika'nın en büyük ülkesi yüz ölçümü olarak Aralık'ta bitiyordu ama üçüncü bir şeyi de dönemde de başkanlık edemeyeceği aşikar anayasaya göre, ama artık anayasa pek umursamıyor kimse. O zaman da yeni bir seçim yapılmasını engelliyor Kabila. O zaman da olmamış, itirazlar var. 7 kişi en az protestolar tarafından öldürülmüştü. Ondan sonrasını takip edemedik Kongo'daki. Bu vahim bir durum. Bunu 2 Ocak tarihli haberlerde. İran'da tabii çok büyük bir ayaklanma oldu yılın son günlerinde. Sonuçta da şimdi yatışmış gibi görünüyor ama çok çeşitli yorumlar var İran'da. Ve yüzlerce kişi tutuklandı, gözaltına alındı ve tutuklandı bir kısmı. 22 kişiyi de bırakmıştım, daha fazla da olabilir ölü sayısı. Önemli bir olay da orada devam etmekteydi. Bir son dakika haberi de Ahmadinejad'ın eski başbakanlardan tutuklandığına ilişkin BBC Türkçe'de gördüğümüz bir haber vardı. Arap basınından geliyor, Hürriyet'ten alabildiğimiz bir şey. İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmadinejad'ın İran'daki karışıklığa neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı diyor. Şiraz kentinde gözaltına alınmış. El Kuds El Arabi gazetesinin Tahran'daki güvenilir kaynakları dayandırdığı bir habere göre dini lider Ali Hamenei'nin de onayıyla ev hapsine alınması isteniyormuş.
Benim anlamadığım şey de şu: İran'da sokaklarda kadınlar da vardı ve kadınlar da aynı zamanda başlarını açarak kendi protesto gösterilerini de yapıyorlardı. Ahmadinejad'ın önderliğinde mi yapıyorlarmış başlarını açarak yaptıkları protestoyu? Biraz zaten karışık işler galiba.
Son derece karmaşık. Birkaç yazı okumaya çalıştım. İleride belki tekrar gündeme getirebiliriz. Her kesimin şeyi var, hoşnutsuzluğu var. Çok ilginç bir şey. Yani Occupy hareketinden, Gezi hareketinden de esintilere rastlamak mümkün. Mollaların Amerika eski şah geri gelsin diyenlere de rastlamak mümkün. Ahmedi Necat geri gelsin diyenler de onlara da rastlamak mümkün.
Ama değil, bütün bu haberlerin üzerine sadece Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar ön plana çıktığı için haberlerde, hiç değilse Türkiye'deki Türkçe çıkan haberlerde bu protesto gösterileri gölgede kaldı. Sadece Trump'ın haberleriyle, Trump'ın işte destekleyin dünyanın en büyük, dünyanın gözünün dönmesi gereken yer artık İran şeklinde yaptığı açıklamalardan sonra pek bir şey kalmadı.
Trump'ın da bütün dünyadaki bütün diktatörlükleri destekleyip üstelik de İran'da iyi kötü işte yoğun bir mollalar diktatörlüğünden daha özgür bir şeye geçildiği bir dönemde yapıyor olması da ayrı bir trajikomedi, evet. Ne diyeyim yani. Bilemeyeceğim ama Donald Trump'ın
iştahını kaçırıyor Trump işte.
Donald Trump yalnız şey yani hiçbir konuda herhangi bir şeyi doğru söylemediği için artık önemli de değil onun ne söylediği bu anlamda. Hakkındaki çıkan kitapta önlemeye çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yani basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün kalesi sayılan, bir numarası sayılan ülkede bir kitabı yayımlanmadan yasaklamaya kalkan da ilk başkan olarak tarihe geçmesi mümkün.
Doğru değilmiş yazılanlar zaten. Öyle bir tweet attı kendisi.
Evet.
Kendisinin gayet akıllı bir insan olduğunu söyleyerek de bunların hepsini akıllı yalanlı değil, olduk.
Dahi.
Genius. Doğru.
Akıllı akıllı kömür bile var Türkiye'de.
Evet. Dahi kömür yok.
Dahi kömür
dahi yok. Anlamında da yok.
Evet. Evet, ona da geçeceğiz. İran'da böyle şimdi biraz yatışmış gibi görünüyor ama çok çalkantılı ve bütün dünyayı birinci derecede ilgilendirir. Tabii ki Türkiye'ydi. Şey meselelerine gelince bu terör vesaire yani saldırılar, silahlı saldırılar bir tanesi Afganistan'daydı, Celalabad'da. Bir cenazede doğusundaki şehirde en az 15 kişinin ölümüne yol açan bir bomba. O da Şii Kültür Merkezi'nin Kabil'de, başkent Kabil'de bir hafta önce olmasından sonraydı. Bu da ayın ilk günündeki haberlerden bir tanesiydi. 41 kişi o zaman ölmüştü. Şimdi ayın birinde galiba, 1 Ocak'ta yeni yılın ilk gününde bir bombalama gene bir cenazeyi bombalıyorlar.
Yani geleneksel hale geldi.
Bombacıları, evet. Bir başkası da Mısır'da bir Kopt Kıpti Kilisesi'nde korkunç bir olay var. 11 kişiyi öldürüyorlar ve tamamen orada ibadet edenlere, Hristiyanlara bir saldırı var. Orada da daha önce çok korkunç bir şey vardı. Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Kasım'da değil mi? Yanılmıyorsam 300'ün üzerinde insanı öldüren bir Sufi camiine yapılan vaziyet vardı. Onu da söyleyelim ve geçelim. Yani anında geçiyoruz. Bir başka ölüm haberi de şeyde vardı. Gazze'de gene yılın başlarında bir başka cenaze sırasında polis bu sefer İsrail kuvvetleri askerleri protestoyu Trump'ı protesto ediyorlarken bir cenaze sırasında da bir en az 13 Filistinli ölmüştü zaten protestolarda bu Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi hikayesinde 20'de yaralanmıştı. Şimdi bir kişiyi daha öldürdük. Öldürdükleri haberini de verebiliriz özette. Say say bitmiyor. Ama kolay bir yıl geçirmedik.
Evet.
Kolay bir yıl geçirmeyeceğimiz de aşikar. Arada biz bütün yılı takip ettik. Uzun uzun yayın yaptık ama bunlar son günlere şey olduğu için bugünlere sarktı yani. Ondan sonra bir de savaş, çatışma durumlarında ne verecektim?
Suriye'de yaşananlar
var. İdlib var.
Evet, İdlib'de. İdlib'de patlamalar olmuş. 18 kişinin öldüğü yazıyor sadece bir patlamada. Aynı zamanda İdlib'in içerisinde farklı yerlerde meydana gelen patlamalarda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Son dönemlerde Esad'a bağlı birlikler Güney Cephesi'nden İdlib'e doğru harekete geçmiş durumdalar ve Evrensel Gazetesi'nin aktardığına göre 25 Aralık'tan bu yana Şam hükümetine bağlı güçler 60'dan fazla köyü kontrol altına alınmış. Çatışmasızlık gibi diye bir durum söz konusu
değil. Evet, bu arada öyle anlaşılıyor. İdlib'de durum hızla değişti. O da çok karmaşık bir durum. Yani biz ancak özetleyebiliyoruz olup bitenleri. Haber gibi vermeye çalışıyoruz. Haber almak da çok zor. Oradaki evet. Gazeteci yok. Beyaz baretlerden filan alınıyor. Nijerya'da da müthiş bir şey oldu. Bu ayın hangi günüydü bakayım. Üçünde olan bir şeydi. Nijerya'da bir intihar bombacısı gene bir camide 11 kişiyi öldürdü. Camiye devam eden ahaliden. Böyle de bir şey vardı. Bir de bakayım başka özet olarak verebileceğimiz bir haber. Afganistan'da IŞİD bombalaması vardı. Bu daha da sonraki hafta sonu, bu hafta sonuna gelen 5 Ocak tarihli Demokrasi Now'da gördüğümüz bir haber. Afganistan'da en az 20 kişi öldürdü ve IŞİD sorumluluğu üstlendi. Bu tabii pazar yerine gene hiç bitmez tükenmez bir şey. Ve şeyde de bir raporlara göre Doğu Guta'da da Şam'ın orada hemen yakınında Suriye'de de 25 kişi yaklaşık öldürüldü. Aralarında kadınlar ve çocuklar olduğu da vardı.
İsyanın başlangıcından bu yana, iç savaşın başlangıcından bu yana orası kuşatma altında. Evet. 2011-2012 senesinden beri.
Evet, yani doğrusu göçmenlerle ilgili haberlere de şöyle kısaca bir göz atarsa çok çarpıcı bir habere rastladım. Onu bulayım da hemen söyleyeyim. İsrail mühlet vermiş.
Kime? Dünyaya mı? Ya benim dediğimi yaparsınız ya da patlatırım hepinizi diye mi?
Yok, daha yerel bir şey vermiş. Hı. Mültecilere.
Etiyopyalı mültecilere,
evet,
Afrikalılara.
Afrikalılara 90 gün vermiş. 3 ayınız var diyor. Gideceksiniz diyor. Bunlara sızmacı diyorlar. Sızma zeytin.
Sızıntı desek sızıntı. Şimdi farklı bir anlama gelecek. Demeyelim.
Demeyelim. Yani böyle sınırdan sızanlar diyorlar. Bunlar, bu insanlar sızıntı dedikleri neyse diyorlarsa şey var, 90 gün ya da tutuklanırsınız diyorlar. Bu insanlar kim? Bunlar 40 bin kadar aslında. İsrail'de Eritre'den ve Sudan'dan, savaştan ve ölmekten kaçıyorlar. Yani dünyada çok sık gördüğümüz bir olay. Ama İsrail onları ekonomik mülteci olarak görüyor. İsrail'e nasıl bakıyorsa o doğrudur tabii. Ve şöyle bir şey vermiş Bibi Netanyahu başbakan. Bir kabine toplantısı sırasında, geçen çarşamba oluyor bu. Basit bir şey var diyor, bu sızan insanların basit bir seçimi var diyor.
Sızık diyelim.
Ya bizimle işbirliği yaparsınız ve gönüllü olarak terk ederseniz bu ülkeyi. Nereye diye sorma, bilmiyorum.
Eritre. Nereye diye değil. Zaten onlar halledildi. Geçtiğimiz Kasım ayında çıkan haberde İsrail Afrika ülkesi Ruanda'ya kabul ettiği her Afrikalı mültecinin kellesi başına 5000 dolar ödemeyi taahhüt etmiş. Yani bir mülteci gönderiyor, 5000 dolar veriyor. İyi para değil mi? Ama demek ki paraları kalmadı. Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasıyla alakalı mıdır değil midir bilemem ama para kalmadığı için artık nereye giderseniz gidin diyor herhalde.
Evet, aynen öyle. Ya bakın.
Nereli olduklarını da söyleyeyim. 40 bin dolarında sığınma bekleyen Afrikalı mevcutmuş. Middle East Eye'nin haber sitesine,
evet,
göre.
Bunların Eritre ve Sudan.
27.500'ü Sudanlı, 7.800'ü de Eritreli mültecilermiş. Bu mültecilerin 1000 kadarı da İsrail Meclisi'nin kapatılmasına karar verdiği Necef Çölü'ndeki Holot Gözaltı Merkezi'ni tutuyormuş. Çölün ortasındaki gözaltı merkezinde mi tutuyormuş mülteci?
Ama orada da tutmayacaklar işte. Gidin diyorlar. Şöyle bir şey. basit bir seçme hakları var. Ya bizimle işbirliği yaparsınız diyor Netanyahu.
Evet.
Ve gönüllü olarak terk ederseniz, bak gönüllünün arkasından gelen kelimeleri sayıyorum.
Tamam.
Saygıyla, insani bir şekilde ve legal bir şekilde. Nasıl?
Güzel.
Gönüllü, saygılı, insani ve legal. Ya da biz o zaman elimizin altındaki araçları kullanırız ve kanunun bize emrettiği araçları diyor. Umarım bizimle işbirliği yapmayı tercih ederler demiş. Görüyorsun, medeni.
Evet.
İşte böyle bir şey. Bir de yeni İsrail'in Knesset diye adlandırılan meclisinde yeni bir kanun teklifi var. Teröristlere idam cezası getiriliyormuş.
Evet, gördüm onu.
Gördün değil mi? Yani İsrail'de epey zamandan beri uygulanmıyordu idam cezası. Yani son olarak Adolf Eichmann'ın Holocaust'ta oynadığı rolden dolayı hatırlayacaksınız. Kötülüğün timsali olarak işte şeyi de anlattım. Kötülüğün banalliğini, sıradanlığını
Hannah Arendt
anlatıyordu. İşte o adam 62'de idam edilmişti. O tarihten beri şimdi geri geliyormuş. Ama bilmiyorum mecliste idam için böyle salya sümük bağıranlar var mı bilmiyorum. Arada bazı ülkelerde öyle şeyler olduğu söyleniyor. Tamam. Özet budur. Şimdi şeye geçeceğiz ama hazır İsrail'den filan bahsetmişken.
Çok pahalı ya. Yani Afrikalı mültecileri 5000 dolar karşılığında Ruanda'ya satıyormuş. Yani birkaç yüz dolara satılıyordu Libya'da köleler. Mülteciler köle olarak. Yani İsrail Afrikalı mültecileri 5000 dolar karşılığında satıyorsa ve 40.000 tane de köle varsa elinde, galiba 200 milyon dolar gibi bir şey yapıyor. İsrail acaba Türkiye'deki hükümet arayı düzeltse mi diyorum. Hani fena olmayabilir. 200 milyon dolar.
Yok ama vermekten vazgeçmişler. Besbelli ki bakın medeni, insani bir şekilde terk edin diyorlar.
Yoksa ama kısmında gelmiyorsunuz. Orada hiçbir şey yok.
Yok orada.
Kapalı bir şey.
Kanunun verdiği şeyi yaparız diyorlar.
Hot gözaltı merkezi.
Bu arada İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemi çökmek üzereymiş. Elektrik krizi var. Ama nasıl bir elektrik krizi biliyor musun? 500 bin litre kalmış yakıt her ay gerekiyormuş ve hastanelerde ne kan barındırılabiliyor bu durumda ne de kuvözlerde. Kuvözlerde birkaç bebek konuyormuş artık. Biraz yani bir kişiliktir bildiğim kadarıyla evet. Kuvözler bu dünyada herhalde az sayıda olan şeylerden birisi.
Karışmasa bari. Sonra Türkiye'deki haber
çok acil var. İlaçlar listesinin 516 ilaçtan 223'ü ancak bulunabiliyormuş. Ha sıfır seviyesindeymiş pardon. Kan barındırılamıyor işte. Ve para da vermeyeceğiz diyorlar. Donald Trump da para vermeyeceğiz diyor.
New York Times gazetesinin haberine göre Mısır'da üst düzey bir istihbarat yetkilisi ülkedeki televizyon kanallarını arayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararına yönelik çok fazla yayın yapılmamasını tembih etmiş. Aynı şekilde Suudi Arabistan da bunu tembih etmişti. Ardından da çeşitli iddialar çıktı. Mısır'dan inanılmaz Kudüs operasyonu başını taşıyan haberler içerisinde. Acaba Mısır destekliyor mu böyle şeyleri, böyle Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını diye. Çeşitli rivayetlerde ortada dolaşmaya başladı. İsrail'de ülkeye girişleri yasaklamış. Girecek olan varsa dikkatli olsun. Filistin için İsrail'in boykot girişimi olarak evet, bilinen.
BDS değil mi?
Evet. BDS hareketine destek vereceği gerekçesi uluslararası bazı kuruluşların temsilcilerini ülkeye girişini yasaklamış.
Evet son derece önemli aslında bu da. Boykot yatırımların çekilmesi ve İşte sanction denilen yani yaptırımlar da uygulanması, bunlar yapanlar giremeyecekler demiş. Fakat mesela ilginç şeyler de tepkiler de geliyor. Bir tanesi ben bir Amerikalı Yahudiyim diyor ve bütün hayatım boyunca her türlü hukuksuzlukla uğraştım. Beni şey yaparak buraya girmekten yasaklayarak İsrail kendini sadece daha da izole etmiş olur diyor. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız dünyada hakikaten. Ariel Gold'dan bahsettim demin. Yani Barış Code Pink gibi barış örgütlerinin liderlerini de girmezle yasaklayarak İsrail kendini bir apartheid devleti olarak, yani ırk ayrımcısı devlet olarak büsbütün sınırlıyor demiş. Böyle de bir şey var. Trump da Filistinlilere yardım falan yok artık demiş. Beni kızdırdılar demiş. Yani aç durumdalar biliyorsun. Yani çok elektrik yok, aç falan durumları olsun. Kudüs satılık değildir diyor.
Cheeseburger yesinler Trump gibi. Sürekli tek bir McDonald's'tan cheeseburger yiyecek kadar obsesif hale gelmiş. Diş fırçasına kimsenin dokunmasını istemiyormuş. Kendine ait böyle bir uyku çemberi varmış. Sleeping chamber denilen bir bölgesi varmış. Oraya kimsenin girmesine izin vermiyormuş. Sürekli böyle arkadaşların eşleriyle alakalı espriler yapıyormuş. Aynı zamanda bu eş değiştirme fantezisiyle alakalı şakalar da yaptığından bahsediliyormuş kitap içerisinde.
Onun ötesinde bir şey de var. Bunu da ben söyleyeyim istersen.
Nedir efendim?
Artı haber bu ama yani şey.
18.
18 artı.
Zaten ilerledik yani, ilk yarım saatte olurduk. Buyurun.
Arkadaşlarının arkadaşlarıyla konuşuyormuş. Hı hı. Ve ya diyormuş mesela, arkadaş dedi ya, onlar da müteahhit filan işte tabi. Oralardan tanışıyorlar, inşaat işindeler filan. Sen niye böyle tek eşlik yapıyorsun filan, bak ne güzel Las Vegas'ta onun kumarhaneleri var ya.
Evet, evet.
Oradan ne güzel kızlar var diyormuş. Hı hı. Arkadaşı da olur filan deyince, bak şimdi bak. Dinliyor musun?
Dinliyorum efendim, buyurun. Heyecan içindesin. Heyecan içindeyim.
Tamam deyip kapatıyormuş konuyu. Kız da buluyor herhalde, bilmiyorum. Ama asıl bu konuşmayı kayda alıyormuş.
Hmm.
Ve karısına dinletiyormuş, adamın arkadaşının, yakın arkadaşına, ve ondan sonra da onunla taraflara gidiyormuş.
Çok ayıp değil mi?
Yatağa.
Şu anda şimdi Melania Trump'tan mı bahsediyorsunuz?
Yok, onun karısından değil. Bu şey,
kendi karısına değil, eşinin
eşi, arkadaşının eşi.
Ha, anladım şimdi çok. Neyse.
Ya tamam, neyse. Böyle
bir ara verelim.
Ara verelim.
Açık Gazete. Chansons, poupées de cire, poupées de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupées de cire, poupées de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en une éclat de voix. Chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Sale parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
France Galden dinledik, poupée de cire, poupée de son. Bu Fransız şarkıcı France Gall. 70 yaşında hayata veda etti. Yeni bir haber olarak verdik. Biraz da bahsetmiştik zaten şarkıda. Şarkı Serge Gainsbourg'un ünlü, şu an Serge Gainsbourg'un pek ünlü ettiği şarkılardan biri. İşte ben bir balmumun bebeğim, sesten bir bebeğim, benim kalbimde şarkılarıma hak edilmiş durumda. Daha iyi miyim, daha kötü müyüm bir öbür bebeklerden bilemem. Benim plaklarım birer şeydir, aynadır, herkes beni görür. Ben her zaman her yerdeyim, aynı anda binlerce sese bölünmüş şekilde diye Serge Gainsbourg'un o yarı anarşik, yarı aslında lirik olacak sözleriyle yazılmış şarkı. Yani onlar benim gibi değiller. İstedikleri herhangi bir sebepten dolayı ifade edilmeye hazırdırlar. Halbuki aşk sadece şarkılarda değildir diyor. Ben de bir zaman hep böyle yalnızlık içindeyim, içimi çekerim, nedir böyle durmadan aşk şarkıları söylemek, hiçbir sebebi yok, hiçbir şey, erkekler hakkında hiçbir şey bilmeden diyor. Sarışın saçlarımın altında böyle şey bebek, bez bebek, bez değil de işte ses bebek, mum bebek, ama bir gün kendi şarkılarımı söyleyeceğim ve erkeklerin sıcaklığından korkmadan diyor. Umutlu bir şarkı yani. Evet, şimdi çok umut verici olmayan bazı şeylerden de bahsetmenin zamanı geldi. Tam anlamıyla bir iklim krizinin patladığını gösteren dünkü haberden daha iyisi zor bulunurdu zaten. Avustralya'da, Sydney'de, Avustralya'nın Sydney kenti dün 7 Ocak Pazar günü 79 yılın en sıcak gününü yaşamış. 47,3 derece Celsius. Plajdalar ama çok acayip. Yani mesela bu tenis maçı yapılamamış. Sıcak nedeniyle maçtan çekilmiş 11. sırada olan Kristina Mladenovic. 3 fotoğrafçının kamerası da kapanmış. Neden? Sıcaktan. Kameralar 55 dereceye kadar çalışabilecek şekilde yapılmış. Şimdi bunları artırmak gerekecek değil mi?
Evet.
Fotoğraf makinelerini. Onlar da artırsalardı, bunu hesaba katsalardı yani. Maalesef fotoğrafta çekilememiş, bize gönderemediler. Ama çok acayip bir sıcaktan bahsediyoruz. 7000 civarında evde New South Wales bölgesinde sıcak hava nedeniyle elektriksiz kalmış. En son 1939'da 47,8 olmuş ama bu artık çok daha sıklaşacağı benziyor.
Neyse, iyi bir haberi de ben vereyim hemen bu arada. Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Macaristan'ın birçok noktasında hava sıcaklığının son 43 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 17,4 dereceye yükseldiğinden bahsedilmiş. Geçen sene bugünlerde Macaristan'da insanlar soğuktan donarak ölüyordu. Şimdi ise 17,4 dereceyle bulmuşlar tabii sıcak havayı. Tişörtle dolaşıyorlardır kesin.
Evet.
Gece sıcaklık rekoru kırılmış.
Ama Amerika ve İspanya'da da soğuk rekorları kırılıyor. Amerika'da Anadolu Ajansı'nın Hürriyet'ten haberine göre aşırı soğuk vurmuş. Nehirler donmuş vaziyette. Hatta Potomac Nehri, işte başkent Washington DC ile Virginia eyaleti arasındaki Potomac Nehri büyük ölçüde donmuş. 3000'den fazla uçuşun iptal edildiği havalimanları falan var. John F. Kennedy Havalimanı falan. Yani şu ana kadar da soğuklardan en az 17 kişi öldüğü bildirilmişti Amerika Birleşik Devletleri. Şey bitmedi daha, onu da söyleyeyim. Kaliforniya'da yangınlar da sen bittiği tamamen kontrol altına alındı haberini verene kadar bekleyeceğim ben, ama bitmedi diyeceğim.
Evet.
İspanya'da da kar binlerce kişiyi yakalamış bir gece içinde. Bu da yeni Guardian'ın haberi. Binlerce kişi Kastil ve Leon bölgesinde İspanya'da polis ve askerler tarafından kurtarılmış kardan. Aynı anda oluyor bütün bunlar. Sence iklimde bir dengesinde bir bozulma olabilir mi?
Mini buzul çağı geliyor. Normal buzul çağı geliyor da denilebilir. Ümit Şahin'in Facebook sitesi, Facebook paylaşımından görmüştüm. Hürriyet gazetesi çarşamba günü yayınlamış. İngiliz bilim insanlarına göre güneşteki enerji dalgalarının azalması sonucu dünya 2021 yılından başlayarak 2050'ye kadar mini bir buzul çağına girebilirmiş. Hadi gene iyisiniz.
Daily Mail.
Daily Mail mi?
Kaynağı neresi? Hayır bilmiyorum. Haberi görmedim. Tahminde bulunuyorum.
Yani yazmamışlar. Aa. Yarın Yücel Bey gelir. Onlara sorarız. Kendisi Hürriyet Gazetesi'nden olduğu için. İklim için programında.
Evet. İklim demişken yani bu Sydney haberini BBC Türkçe'den, Amerika'yı aşırı soğuk vurduğu haberini Hürriyet'ten, İspanya'daki kar meselesini Guardian'dan verdikten sonra gelelim yılın son gününün haberi. 2 Ocak tarihli haberde Dana Nucitelli ya da Nucitelli her zaman olduğu gibi yılın ikinci gününde ya da birinci günde yapıyor. Yılın bir şeyini yapıyor, özetini veriyor. 2017 efendim rekor bir yıl olmuş. Yani El Niño olayının, okyanus ve hava olayının, su ve hava olayının yaşanmadığı yıllar için tam bir rekormuş. Sebebi bil bakalım ne? Küresel ısınma diyorlar. Doğru mu sence?
Muhtemelen.
Bence de öyle. Yani büyük farkla kırmış. Yani daha önce 2014'te El Niño'suz bir yılın en sıcak rekoru bayağı büyük bir farkla kırmış. 0.17 dereceyle kırmış. Her yıl veriyorum diyor zaten. Başlıklarımı veriyorum diye. Şöyle atmış. Ben 5 yıldır çalışıyorum Guardian'da. Son 5 yılın rakamları bunlardır diyor. 6 tane veriyor tabii. 2013 en sıcak ikinci yıl. El Niño başladığından beri 1850'den önce kayıtlar o zamanlar. İki küresel ısınma 2014'ü rekor bir sıcaklık yılı yaptı diyor. 3 rekor yıl 2015 bize gelecekte ne olacağını gösteriyor diyor. 4 en sıcak yıl rekorunu kırdık 9. defa diyor. Bu 2016'da 2016 için ikinci bir haber. Küresel ısınma devam ediyor. 2016 gelmiş geçmiş kayıtlara en sıcak yıl olacak diye vermiş. 2017 için veriyor son haberi. Başlık 2017 şu ana kadar ikinci en sıcak yıl. Küresel ısınma dolayısıyla diyor. Arada hani soğuma gelecek falan diye haberler çıkıyordu ya Daily News'da falan. Soğukça. Onlar yalan çıktı diyor. Hepsi yalan oldu diyor.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da zaten açıklamıştı. Son 44 yılın en kurak dönemi yaşanmakta diye. Melen'de üretilen su miktarı ile İstanbul'un su ihtiyacı karşılanmaktadır. Önümüzdeki 2 yıl kuraklık dahi olsa İstanbul'da bir su sıkıntısı olmayacak. Karşılığında da bıyıklarımı keserim şeklinde açıklamaları hatırlanabilir. Veysel Eroğlu'nun bu şekilde konuştu.
Evet, heyecan içinde bekliyoruz.
2071'e kadar çözüldü sorun
meselesini. Fakat durum çok parlak değil. Dar Cemail de 2 Ocak tarihindeki özetini verdi. Truth Out, sürekli takip ettiğimiz bir site ve sürekli takip ettiğimiz bir yazar. Hem savaşa hem barış yanlısı bir yazar. Çok savaşla ilgili yazılar yazıyor. Hem de küresel iklim kriziyle ilgili, yıkımıyla daha doğrusu kendisinin kullandığı terimle. Onu söyleyelim ki yani şu anda doğan çocuklar büyük ihtimalle 2100'de de hayatta olacak diyor. Mesela benim yeni torunum 83 yaşında olacak. Ben hesap ettim. Başka çocuklarımız var. Büyük torunum da 100 yaşında olacak. O yaşamayabilir. Ama yani şöyle bir şey var. Şöyle şartlar olacak diyor daha Cemal. 9 milyar insan olacak o zaman. 2050'ye kadar yalnız. Hı hı. 2050'de torunum, büyük torunum 50 yaşında olacak sadece. 9 milyar insan olacak ve beslemek imkansız hale gelecek diyor. Yani sadece 22 yıldan mı bahsediyoruz? 32 yıldan. 35 demiştik 2 sene önce. Şimdi 32 diyoruz 3. senede. su savaşları olacak. İki, yani petrol savaşlarının yerine su savaşları alacak. Zaten bunu Amerikan ordusu sürekli olarak tatbikat da yapıyor. Üçüncüsü, dünyanın belli başlı sahil şehirleri zaten artık şey, sular altında kalmış olacak. Kuraklıklar ve ormanlar da artık her yılın olayları olacak diye açıkça ortaya konan durumlar var.
Artık bu durumu da başta Zeynep olmak üzere Elif, Defne, Hiranur, Ebrar, Eylül, Miray, Zehra, Ecrin ve Azra ile beraber, başta Yusuf olmak üzere Eymen, Ömer, sene 2017 olmuş, hala çocuklarına Ömer ismi veriliyor. Benim dedemin ismi de Ömer, yanlış anlamayın. Yeni isimlerden bahsetmiyorum. Bunlar söylediğim isimler 2017 yılında en fazla kullanılan isimlermiş. Eymen, Ömer, Emir, Miraç, Mustafa, Ahmet, Berat, Ömer Asaf. Ömer Asaf mı?
Asaf.
Ömer Asaf.
Ömer Asaf.
Evet. O da çok fazla verilen isimlerdenmiş ve Mehmet isimleri sırayla en çok kullanılan isimler olmuş Türkiye'de.
Bence hepsine Ömer ismi vermeleri lazım.
Ömers diyelim hatta.
Ömers. Onlardan bir
Boğaziçi'nde okusunlar.
Ordu kururuz. Evet, şimdi Boğaziçi'ne geçeceğiz ama biraz daha iklim değişikliğinden bahsedelim. Yani şöyle şeyler var. Maalesef Earth Future diye bir dünyanın geleceği, yeryüzünün geleceği adlı dergide pek çoğumuz kendi ömürlerimiz içinde daha önce hesap edilenden iki kat daha büyük bir şeyle karşı karşıya kalacağımızı söylemişler. Biz o derginin yalancısıyız ve en ilginci de bir başka dergide yeni bir araştırma çıktı. Bayağı antroposen, yani insan kaynaklı diyelim, iklim yıkımı olayı %15, tahminlerin %15 daha yüksek üzerinde olacakmış. Yani Paris Anlaşması'nda öngörülenden de maalesef ve araştırma şunu gösteriyor. 4 derece 2100'e varıldığında 4 dereceden fazla tavanı aşması, yani 4 derecenin üstünde sıcak olması ihtimali %93'e çıkmış. Yani artık neredeyse kesin diyebiliriz buna. Böyle tatsızlıklar da var söyleyeyim ben. Yani adını ne koyarsak koyalım, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tabii şimdi 2100 hesabı yapılınca işte o 100 yaşında olacak ya da 83 falan diye hesap ediyoruz ama bu o gün gelecek diye düşünüyoruz. Halbuki bu zaten şu anda pencereyi açıp baksak, biraz önce Açık Gazete'yi dinlemek fırsatı bulan birkaç kişi içinde pencereni açıp baksalar, İspanya'da ne oluyor, Amerika'da ne oluyor, Avustralya'da 47 derecede nasıl denize giriliyor filan, tenis oynanıyor, onlardan anlaşılır.
Evet, ama helikoptere atlarsanız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi Türkiye'nin ile İran arasında yapılan, İran sınırında yapılan 144 kilometrelik güvenlik durumunu inceleyip 144 kilometre olarak planladığımız ve başladığımız mesele 8 ayda 150'sini tamamlamış ve geçmiş durumdadır diyebilirsiniz. Oradaki canlılar oradan oraya nasıl geçecek? Duvarın üzerine atlayabilecekler mi?
Yok.
Ne olacaklar? İranlı böcekler ve Türkiye'li böcekler olarak ikiye mi ayrılacak böcekler?
Evet. İran tavşanları ve Türk tavşanları olacak mesela. İran ayıları, Türk ayıları.
Onlar da evrim geçirip kanatlansınlar artık, duvarın üzerine atlamak için.
Onlar yalnız kanatlı böcekler de gitti.
Evet. Kanatlı böcekler de gitti.
Onlar da gitti. Ne yapalım? Tamam. Yani buz eninde sonunda dönecek diyor. Yılın sonunda yazan Mark Urban diye önemli bir ekoloji ve evrim biyolojisi profesörü Connecticut Üniversitesi'nden. Fakat bu hayvanların yok olmasının önüne geçebileceğimiz imkansız diyor. Yani şu anda harekete geçmemiz lazım diyor ve olağanüstü güzellikte bir hayvanı koymuş bak.
Pokemon'a benziyor.
Ya bu kadar sempatik olabilir değil mi?
Evet.
İşte o gitmek üzere maalesef. İklim değişikliği ayrıca göçe de zorluyormuş. Bir günün bir haberiydi. Bu demin Mark Urban'ı Guardian'dan okudum. Bir günden de Mustafa Mert Bıldırcı'nın haberi şey, iklim değişikliği göçe zorluyor. Yani dünya için büyük tehdit olan küresel ısınma göç hareketlerini de artırıyor. Kolombiya Üniversitesi ve çevre örgütlerinin yaptığı bir araştırmada bu karbon emisyonları salımları mevcut yörüngesinde devam ederse her yıl fazladan 660 bin göç başvurusu olacaktır diyor. Her yıl artarak. Yani yarım milyondan fazla binerek gidiyor. Bu da çok önemli bir şey. Bir de çok önemli bir araştırma daha var. Çeşitli yerlerde görüyoruz. Newsweek'te de görmek mümkün. 2050'ye sadece 32 yıl içinde dünyanın bir çöl haline gelmesine gelmeye başlamasına işte 32 yıl kaldı. Bayağı dünyanın ne kadarı ben söyleyeyim %25'i 30'una kadarı şey görünüyor. Çölleşme.
Bitki.
Bu korkunç bir şey yani. Paris Anlaşması'nın şeylerine verilmezse yani 5 kıtada dünya nüfusunun %20'sinden bahsediyoruz. Bu Paris hedeflerine ulaşılmazsa baktım ben hangileri var diye Common Dreams'den de mesela Orta Amerika, Amerika kıtası var. Güney Avrupa, bu bizi ilgilendiriyor. Akdeniz filan. 3 Güney Afrika, 4 Güney Avustralya, işte şimdi perişan halde olanlar 47 küsur derece ve Güneydoğu Asya. Bütün bu Çin, Vietnam, Laos, Kamboçya filan. Yani 5 kıtada dünya nüfusunun %20'si çölde yaşama durumunda. Sadece 32 yıl içinde olacak bu da. 2050'ye kadar. Bütün şeylerde var. Newsweek'te de var. Lia Thomas yazmış. Önümüzdeki 32 yıl içinde. Yani Trump'a aldanmayın diyorlar. Soğuk oldu. Hani nerede boşuna küresel ısınma filan dediniz lafına pek aldırmayın diyorlar. Ve şeyde ben de 23 Ekim tarihi itibariyle yayınlanmış bir şeyi hatırladım ve ona dönüp baktım bu tatilim sırasında. Patrick Brown'la Ken Caldera imzalı ama çok sayıda bilim insanının da içerdiği bir şey. İleride bir araştırma bu. İleride küresel ısınma mevcut enerji bütçesinden çok daha fazla şey küresel ısınma yaratılacak diyor. Yanlış hesaplamışlar. Yani %15 daha sıcak olacak diyorlar. Bunlar Ken Caldera benim yani yıllardır takip ettiğim önemli bilim insanlarından biri öyle diyorsa çok fena. Bir de okyanuslara geçersek felaket bir haber de buradan Damien Carrington'dan 4 Ocak tarihli Guardian'dan 4 kat atmış ölü bölgeler okyanuslarda. Bu şeylerden, tarım endüstrisinden, et endüstrisinden ve işte hayvanlardan çıkan şeyler 4'e katlanmış 1950'den beri. Sadece kaç yıl? 60 yıl değil mi?
4 mü? Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası Deniz Bilim Komisyonu tarafından 70. açıklanan bir rapor daha var. Orada da okyanuslardaki oksijensiz bölgelerin son 50 yılda i̇şte 10 kat arttığından evet. bahsediliyordu. 10 kattan hatta diyorlardı ki 4 ile 10 kat arasında bir artış evet. gözlemlendi deniliyordu.
Yani çok düşük oksijen bulunan yerler bunlar. Felaket bir şey. Zaten Sir David Attenborough'nın da takdim ettiği nihayet BBC şeyinin Blue Planet 2'yi bütün dinleyicilere de bütün arkadaşlarıma da hararetle tavsiye ederim. Ben bu şeyde onu 7 bölümünü de seyrederek geçirdim. Birer saatten 7 gün veriyoruz sadece. Her gün bir saat yeter yani. Ve orada ilk defa Sir David Attenborough diyor ki müthiş bir şey belgesel olduğunu söylemeliyim. Yeni teknoloji sayesinde yani her ahtapotun mesela farklı karakterde olduğunu, bazılarının kaçmadığını ve şöyle şeyler de anlatıyor mesela. Köpek balığının yenmesine karşı bu boş midye istiridye kabuklarını üstüne örtüyor ve yatıyor öyle ölü taklit yapıyor. Köpek balığı kokusunu alıyor ama göremiyor. Sonra o kaçıp gidiyor. Mantuzlarıyla yapıştırıyor. Öyle sahneler var. Fakat rezalet. maalesef ilk defa olarak şeyde dedi ki dünya tarihinde insanlık tarihindeki en büyük tehlike altında okyanuslar dedi. Attenborough'da bunu söylerse 93 yaşında durum fena. Suni gübreden ve lağım akımlarından alg denen şeyler oluşturuyor bu bölgeleri işte. Ve en büyük Meksika Körfezi'ndeki gibi devasa ölü bölgeleri de et endüstrisi yüzünden oluyor. Yani sonuç olarak şunu söylemek lazım. Amerikan Toraks Derneği diyelim ona, Akciğer Derneği ya da onun motosu, eğer nefes alamazsan başka hiçbir şeyin önemi yoktur. Hakikaten bu duruma gelmiş durumda. Okyanuslar nefes alamıyor hayatın bulunduğu. Yani hem denizler ısınıyor, hem asitleniyor, hem oksijen kaybı oluyor. Yani bu hayatın bitmekte olduğunu, yani National Geographic dergisinin internet sitesinden Craig Welch de çok ağır bir sonuçlarını yazmış. Yılda bir metre artıyormuş kıyılara doğru. Bu ölü bölgeler. Yılda bir metre. Yılda ve 50 yılda oksijenin %2'sini kaybetmiş denizler. Yani threat multiplier diyorlar buna. Yani şeyi, tehdidi çoğaltan şeyler.
Öyle demeyin, sadece yüzey değil, derin denizin olduğu, denizin dip bölgeleri de, daha önce keşfedilmemiş bölgeleri de aynı şekilde bir alarm seviyesinde olduğu için oradan çıkan yaratıklar da direkt yakında sofranıza gelebilir. Mesela fener balığı yiyebilirsiniz ya da fil köpek balığı, lekeli kedi balığı, fanfin deniz şeytanı, vampir mürekkep balığı gibi şeyleri de tüketerek dünyanın yok oluşuna bir katkıda siz bulunabilirsiniz.
Evet. Yani zaten büyük tarım şeyi, iklim krizinin temel şeyini oluşturuyor. Ölü bölgeler. Brenda Eckwurzel de Union of Concerned Scientists, yani kaygılı bilimciler birliği direktörü de aynen yazmış. Yani son 60 yıl içinde 4'e katlandı. Buna katlanamayabiliriz diyorlar. Bu arada da Trump ne yapıyor?
Bir otopot diyor.
Aşağı yukarı oluyor. Yani ne kadar şey varsa,
çizburger yiyor sadece, pardon.
Okyanuslarda ne kadar şey varsa korunan bölge, hepsini kaldıralım demişler. Bu da iyi değil mi?
Evet, Avusturya'daki resiflerle alakalı yakın zamanda bir haber daha çıkmıştı. Onları da bulmak lazım. Mercan kayalıklarıyla alakalı. Zaten bitmiş durumda olanların daha da bitmiş durumda
evet,
olduğundan
çok
bahsediyor.
Fena. Denizlerin de çöle döndüğü haberi de Hürriyet'te vardı. 31 Aralık Pazar günü. Yılın son haberinde manşetti. Onu da söyleyelim. Bu Türkiye için. Bu yıl balıklar küçüldü. Fiyatları fırladı. Hamsi Gürcistan'a kaçtı. Lüferi yiyebilen yok. Uzmanlara göre sorun balıkçılık sistemimizde ve çare denizleri nadasa bırakmakta diyor. Küresel ısınmadan pek bahsetmemişler güzel iklim krizinden, ama onu da katarsak durum çok ağır. Ve bir numaralı Amerika'daki sorumlusu ulaştırmaymış. Tüm bunları konuşacağız. Yerli kömür üretiminde devrim haberi çıktı sabahta.
Devrim mi?
Devrim, evet. Yerli ve milli
devrim.
Devrim yapılıyor. 80 milyon ton yıllık yerli üretimi Türkiye'de geçeceğiz. Hedef 2018 sonuna doğru 100 milyonları yakalamak ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek yerli kömür üretimine ulaşmak demiş. Bunu kim söylüyor? Berat Albayrak. Yerli ve milli.
Devrimci mi oluyor o zaman?
İntihar bence. Onu demek lazım.
Evet.
Yani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doçent Doktor Abdülkerim Yörükoğlu da Türkiye'de 15 milyar tonun üzerinde açığa çıkarılmayı bekleyen kömür rezervi. Daha da çabuk ölelim diye herhalde şey yapıyorlar. Akıllı kömür vaziyeti var. Ve lignit rezerv miktarı Konya, Eskişehir ve Afyon'da bir facia. Konya, Eskişehir ve Maraş'ta daha doğrusu gerçek bir faciaya doğru gidiyor. Küresel ısınma tekstilciyi de vurmuş. Kış ürünlerini bitirmek için indirim kampanyaları devreye girmiş ve Orhan Veli'den bahsediyor. Bizi bu güzel havalar mahvetti diyorlar.
Onlar da yazın satarlar.
Hızlı modada hep yeni ürünler olmak zorunda. Markalar küresel iklim değişikliği nedeniyle mevsimi öngöremediği için ona göre ürün bulunduramıyormuş ya.
Böyle açılır kapanır bir şey yapsınlar. Bir anda tişört olup ardından polar battaniye şeklinde alabilen bir konsept, bir tasarım da fena olmayabilir aslında.
Önerelim.
Her şey olabilir. Afrika'daki çocuklar için ayakları büyüdükçe büyüyen terlikler ve ayakkabılar yapacakları gibi küresel iklim değişikliğinden muzdarip olacak olan orta yaş, orta gelir seviyesine sahip çocuklar da böyle bir şeyler yapamalı.
Kumaşlar mesela. Evet, zaten
gittikçe ince eriyip biten sonra. Sonra anadan üreyen bir şekilde sokaklarda dolaşma.
Evet, doğa plastikle Türkiye'de savaşında olmaz ama kaybediyormuş zaten Türkiye'de. Türkiye'de dünyada 6. plastik üreticisinin Türkiye olduğunu biliyor muyum?
Öyle miymiş?
Ya.
Ama İftar petrol çıkmıyor, nasıl oluyor?
Yerli ve milli.
Nasıl yapıyorlar petrolsüz bir şekilde?
İşte böyle ve son olarak şunu da söyleyelim. Bitirelim. 81 ilden 6'sının havasının temiz olduğunu söylemiştik. Tam bir kriz var. İstanbul, Ankara, Adana, Amasya ve Manisa'da kriz. Ankara'daki büyük ironiyi de söyleyelim. En tehlikeli yer, en kirli yer neresi?
Ankara'da mı?
Evet.
Çankaya.
Sıhhiye.
Sıhhiye mi?
Yani sağlık demek biliyorsun.
Ha, evet, evet, evet.
İşte orası en sağlıksız yer olmuş. Sıhhiye en sıhhiyesiz yer olmuş.
Zaten Çankaya'da bir şey yok.
Uslu sıvısı. Bir de en esmeyen yeri İstanbul'un, en kirli havası Esenyurt. Bu da ironi. Evet. Esenyurt'ta esmiyormuş ve en büyük tehlikelerden biri de Kahramanmaraş, Kütahya, Zonguldak, Manisa ve Soma gibi yerlerde termik santrallerden kaynaklı hava kirliliği. İzmir'in Gazi Emir ilçesinde %63, 3'te 2 günlerin kirli hava. Tamam mı? Bunları, evet, neden konuştuğumuzu daha sonra konuşuruz. Şimdi şeye bağlanalım. Erdoğan'ın bu olağanüstü açıklamasını da Ali Bey'e sorarız. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili.
Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın Ali Bey, merhaba.
Herkese günaydın.
Yeni yılınızda şimdiden kutlu olsun. Bir hafta aradan sonra tekrar başladık Açık Gazete'ye de. Biraz gecikerek başladık çünkü yılın da son günlerinin bir özetini yapmaya çalıştık ama uzatırız yani birazcık da.
Tamam.
Sizden çalmayız zamanı yani. Evet, bugün nelerden bahsedelim?
Şimdi isterseniz ben Cuma günü Nuriye Gülmen'i ziyaret ettim, görüştüm. Biraz oradan bahsedelim.
Lütfen.
Onunla bir giriş yapalım. Bugün de Semih Uzakçay'la görüşeceğiz. Nuriye Gülmen Açık Radyo'yu iyi bilen bir arkadaş. Zaten Topyekün tüm direnişlerini izleyen kesimlerin selamlarını gönderdik ve onun da selamlarını aldık. Öncelikle onu belirtelim.
Nuriye Gülmen bir akademisyen ve işinden atıldığı için, işini geri almak için uzunca bir süredir eylem, sonra açlık grevi yapan, bir ara gözaltına alınan, tutuklanan, sonra da serbest bırakılan, şimdi evinde ama hapse de mahkum edilen bir akademisyen, değil mi?
Evet. Evet. Yani bu OHAL kapsamında işten atılanlardan, işten alınanlardan bir arkadaş. Başlangıç olarak işte Yüksel Caddesi Ankara'da, ki şu anda Yüksel Caddesi ve oradaki insan hakları heykeli de tutsak bir vaziyette. Oraya Mülkiyeler Birliği'nin yanına adeta bir karakol yapılmış durumda. Yani meydanlar, heykeller de detaylandırılıyor. Biliyorsunuz orada 4 kişinin bir araya gelmesi bile yasak o sokakta. Ankara'da zaten türkü söylemek bile yasak.
İkinci bir emre kadar.
Emre kadar. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu arkadaşlar temelde işleriyle ilgili, kayıtlarıyla ilgili başlayan dönüşü, biz Cuma günü 303. günüydü Nuriye Gülmen'in. Bugün işte 306. gündür açlık grevindeler. Aslında bayağı kritik bir aşamaya da ulaşmış durumdalar. Onu zaten gözlemleyebiliyorsunuz. Ama zihin oldukça berrak ve gayet iyi. İşte kendilerinin bu öyküsü üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Aslında benim kendisiyle konuşmada gündeme getirdiğim hususlardan bir tanesi şeydi. Yani sonuçta işte adaletin olmadığı bir ülkede yerde Immanuel Kant şöyle bir şey söylüyor. Adaletin olmadığı yerde yaşam değersizdir diyor. Bu arkadaşlar aslında yaşamın da anlamını sorgulayarak çoğaltan bir eylem içerisinde oldular ve mesele bütün kötü davranışlar, yanlış muameleler, barbarlıklara rağmen bu direnişi de sürdürmeye de devam ediyorlar. Bu anlamda bir iş işimizi isteriz'in ötesine çıkan bir karşı duruşun, direnişin, toplumsal muhalefetin bir simbol ve moral değeri oldular. Bu bağlamda yani yola çıkarken temelde işimi isterim, haksız yere işimden edildim hususu bir demokratik direniş noktasına getirdim. Tekim kendileri de biz bir kendisi mum Aleviydik ama mum olduk diyor. Sonuçta herkesin yani kimsenin adaletsizliğe alışmaması gerektiğini ve bu direnişi herkes kendi çapında bu adaletsizliğe karşı bir karşı koyuşu da bulunması gerektiğini ifade ediyor Nuriye. Bu çerçeve içerisinde işte hem Yüksel Caddesi'nde başlayan şeyin öyküsünü konuştuk. Yani içeride ilgili hususları, hükümetle olan temasları. Bu arada işte bir sergi açıldı Mimarlar Odası'nın desteğiyle. O da kendisi de iştirak ediyor. Tutuklandıklarında ilk tutuklandıklarında da açlık grevlerini sürdürdüler. Orada işte hücresini çizmiş. Sonra eve geçtikten sonraki süreçte işte genç öğrenciler resim yapanlarla birlikte bir takım resimler yapmışlar ve bunlar sergilendi. Kendisi de bu resim işine olabildiğince gücü olduğunda kendisi de katılmış. Böylesine bir süreçten bize bahsetti. Yani hem açlık grevi, hem tutsaklık, tutuklanma, hem de resimle olan bağlantısını ortaya koyduk. Buna ilişkin Sol Fasol dergisiyle birlikte yaptık bu görüşmeleri. Sanıyorum yakın bir zamanda Açık Radyo dinleyicileriyle bu sesleri buluşturacağız. Ben Nuriye'ye şeyi sordum, oradan başka bir konuya geçelim müsaade ederseniz. Geçen haftaların önemli konusu. Biliyorsunuz Yargıtay 16. Dairesi bir karar aldı. Bu karar daha önceki kararını bozan bir karardı. Bu da Baylok'la ilgili. Bu hususta daha sonra da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu Baylok'la ilgili tutuklanan insanların bu o hariç işte KHK'lar çerçevesi içerisinde aslında 11 bin küsur kişinin yani bu Baylok'la ilgili herhangi bir başka bir programı indirirken eklenti olarak bunların da inebileceği ve bunun telefonda olmasının bir örgüt suçu kabul edilemeyeceğini, yani pardon yanlış yaptık dedi. Ve bunun üzerine de bildiğim kadarıyla 1000 kişiye yakın bir serbest bırakılma yaşandı. Bunda da husus gerçekten belli şeyleri indirirken programları eklenti olarak bunların programa ek olarak geldiğini saptamışlar. Teknik olarak bu ortaya çıkmış durumda. Şimdi bu sanıyorum önümüzdeki süreçte ki burada hem bunu şey yapıyor, Yargıtay 16. Dairesi ve ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı buna ilişkin basın açıklamasında da bulundu. Bu şunu gösteriyor, yani yaklaşık bir buçuk senedir hiçbir şekilde, yani tutuklu olarak, tutuksuz olarak yargılanması gereken ve masumiyet karinesi göz önünde tutulmadan, ki masumiyet karinesi hakimin kararına kadar vardır. Geç de olsa bunun tespit edilmesi başka süreçlere emsal teşkil edebilir düşüncesi hakim oluyor ve gerçekten şu anda on binlerce insan tutuksuz yargılanması ya da şüpheli sıfatıyla bakılması gerekirken zor hapishane koşullarında bulunuyor. Bu konu geçen tatilde olduğumuz dönemde yeni yıla girerken ve yeni yıl çıkışında çok önemli bir husus. Çünkü binlerce insanı ilgilendiren bir konu. İşte Başsavcılık'ta bu konuda araştırma yayınladı. 16. daire kararı yayınlandı. Ve bu konuda da bugüne kadar açıkçası masumiyet karinesi üzerinden hareket edilmesi gereken, ki Cumhuriyet Gazetesi'nden Emre İper müzik tutkum nedeniyle bu o 9 ay boyunca yattım diyor. İşte eski AK Parti milletvekili Şükrü Önder ve bunun gibi 11 bine ulaşan tutuklu sanıyorum önümüzdeki dönemde, ki bugün Bakanlar Kurulu'nda da bu konu ele alınacağı söyleniyor. Ben Nuri'ye bu konuyu hatırlattım. O kendilerini bu kapsamda düşünmediklerini daha farklı bir kategoride iktidarın kendileriyle düşmanca bir ilişki içerisine girdiğini söylüyor. Temelde de işte başlangıçta bir diyalog söz konusuydu. Sonra ardından mutlak bir hışımla işte tutuklanmaları söz konusu oldu ve ardından da serbest bırakıldılar. Tabii sonuçta bu mücadelenin daha dediğim gibi adaletsizliğe alışmaması mesajı hakim ve demokratik toplumsal muhalefetin her kesimin, kişinin ve kurumunun Türkiye'deki rejimin yarattığı tahribata karşı duruşu örgütlemesi, bir eylem ve pozisyon geliştirmesi gerektiğini konuştuk. Sanıyorum önümüzdeki günlerde bu meseleler daha da tartışılacak. Çünkü Türkiye'de herhalde, yani benim de Ankara'da pek çok kesimle yaptığım muhabirliklerde ortaya çıkan bir beliren bir durum var. Ki bu konuda başka arkadaşlar, başka yorumcular, siyasetçiler de şey yapıyor. Bu 2019 seçimleri sanki 2018'de olacakmış gibi işaretler var. Bu işaretlerin en başında ne derseniz, mesela taşeron işçilerin kadroya dahil edilmesi, kredi garanti fonu teşviklerinin bu yılda sağlanması. Biliyorsunuz hani %11 büyüdük şeyin artısında en önemli etkenlerden biri hazine kaynaklarının, vergi verenlerin belli kesimlere kaynak aktarılması sağlandı. Bunları biz ödeyeceğiz yani. Ama başka bir kesimlere kaynak, böyle bir kaynak aktarılınca, hani moda deyimiyle hormonlu büyümenin en önemli unsurlarından biri kredi garanti fonu teşviki. O 2017'ye münhasıran yapılan bir uygulamaydı. 2018'de de devamının sağlanması, bizim gibi yıllardır Ankara'da ekonomi ve siyaseti izleyen gazeteciler açısından seçim hususunu öne alınacağına dair bir işarettir bu. Ayrıca AKP teşkilatlarını baştan başa yeniliyorlar. Belediye başkanları istifa ettirildi malum haliniz. İşte taşeron işçiler meselesi var. Ve de her şeyden evvel OHAL ve KHK'ların varlığında seçimleri yapmak istiyor Erdoğan. Biliyorsunuz 6. kez bugün Bakanlar Kurulu'nda şey yapacak ve sanıyorum 23'ünde işte Milli Güvenlik Kurulu kararıyla mecliste uzatılması gündeme gelecek. Meclis bugün de açılıyor. Bu arada uyum yasaları meselesi var.
Yani pardon, bir de bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nda gene olağanüstü hal rejiminin yeniden uzatılması da görüşülecek,
evet.
Değil mi? Evet.
Yani, evet. İşte biliyorsunuz o MGK'ya şey yapıyor. MGK'dan karar çıkıyor da meclis görüşüyor ve uzatıyor.
Evet.
Ve bu şekilde biz 2016 Temmuz 21 miydi? 21 Temmuz'dan itibaren olağanüstü halle ve 30'a yakın kanıtlı kararnameyle yönetiliyoruz. Bu son kanıtlı kararname aslında yani hepimiz için geçerli ama çok karışık bir kararname. Ben de yani şu tahsil süresinde bakmaya falan çalıştım ama açıkçası sivil toplum, siyaset o kararnameyi içerisinde çok enteresan şeyler olduğu görülüyor ve çok yeterince de incelenip değerlendirilemediği kanaatindeyim. Hatta Ankara kulislerinde bu 2019'a ilişkin hani biz referandumla çıkan sonuca ilişkin bazı uyum yasalarının çıkması gerekiyor. İşte seçmen yaşı düzenlemesi vesaire, belediye şeylere seçilmesi. Bunların da Erdoğan tarafından yani her şey biliyorsunuz kanıtlı kararnameyle düzenlenir oldu ya memlekette.
Evet.
Bu uyum yasalarının bile kanıtlı kararnameyle düzenleneceğine dair bir beklenti var. Onu da söyleyeyim.
Öyle mi?
Evet. Ondan sonra yani bugünkü Bakanlar Kurulu'ndaki tonlamayla onu anlayabiliriz. Yani mecliste biraz bırakmak istemeyebilir. Bu tabii beter beter bir şey. Yani ülkede zaten ne bir anayasa varlığından söz edebiliyoruz, ne bir yüksek yargının varlığından söz edebiliyoruz. İşte meclisin minimal ölçüde bir kuvvet haline geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla seçimin bu yıl olma ihtimali kuvvetleniyor. Yani bu işaretle başka işaretleri de eklemek pekala mümkün. Bir de bunu da dikkat çekmek isterim. Güvenilir değerlendirme kaynaklarından aldığımız bilgilere göre özellikle AKP ve Erdoğan'ın Kürt nüfusunun ağırlıklı olarak bulunduğu bölgelerde yani AKP'ye oy veren Kürtlerde zayıflama yaşanıyor. Burada önemli ölçüde bir oy getirildiği gözleniyor. Bu mesele tabii dikkatleri şeyin üzerine çekiyor. Yani referandumdaki hayır bloğunun önümüzdeki dönemde nasıl bir pozisyonla ilerleyeceğine dair. Her şeyden evvel Türkiye'de büyük bir tehlike geçtiğimiz günlerde yaşadığımız paramiliter güçler ve onların eylemlerinin af kapsamında olması. Bu önümüzdeki seçim süreci açısından çok önemli her şeyden evvel. Çünkü seçim güvenliğiyle paramiliter güçlerin davranışı çok önemli.
Evet, bu yani bütün otokratik, yani otoriterin ötesinde otokratik olan yani kimine faşist, kimine nazi dediğimiz rejimlerin ya da başka diktatörlüklerin de en temel özelliklerinden birisinin de böyle paramiliter örgütlerin yani biz ve onlar ayrımı yapıp işte bir düşman yaratıp siyah beyaz ya da başka anti Yahudi vesaire şeylerle ırksal etnik ayrımlar yaparak bu paramiliter güçleri de ortaya koymaları meselesi. Bununla ilgili de önemli bir yeni haber de vardı. Dün akşam saatlerinde dikkate gelen bir şeydi bu. İyi Parti'nin yaptığı bir açıklama vardı. İsrailciymiş şeyinde. Daha önceden bu paramiliter örgütlenmeler olduğunu söylemiş ve Sadat diye yani savunma ve bilmem ne ticareti örgütünün şey yap yani İYİ Parti başkanı açıklamıştı Meral Akşener. Bunun üzerine adliye ver görelim demişlerdi. Fakat buna karşı şimdi yeni bir şey gelişmiş yani. Ona da cevap vermişler galiba Ümit Özdağ tarafından verilmiş ve biz istediğiniz yerde, yalnız iki yerde değil, birçok yerde ve gösterebiliriz, nokta olarak da nerede olduğunu gösterebiliriz diye bir açıklaması vardı. Bu da önemli.
Zaten yani çok açıkça ilan ediyor bu teşkilatın yöneticileri, silahlı geziyorlar, arabaları bile var, fotoğraf çektiriyorlar, teşkilatları var.
Evet.
Kabul görüyorlar. Yani bu bunun için eğitim kampları belki biliniyor. Onu İYİ Parti'nin genel başkanı,
evet, onu sen kastetmiştin.
Sonra da Ümit Özdağ da buna karşı bir AK Parti'den bir çıkış oldu. Ümit Özdağ da bunun yerlerini bile söyleyebiliriz diyor.
Evet, yani biz jandarmanın gidip keşif yaptığı yerler de var. İhbardan sonra tutanak tutuluyor demiş jandarmaya yapılan, evet, suç duyuruları. Özdağ söylemiş. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önce söylediği Tokat ve Konya demişti. Ümit Özdağ da başkan yardımcısı, genel başkan yardımcısı, yalnız Konya'da değil başka yerlerde de var. Geçici kamplar kurup kaldırıyorlar diye, ülkenin belirli yerlerinde kamplar kuruluyor kaldırılıyor demiş. Çok tehlikeli bir gelişme tabii.
Yani bu konu dünya pratiği ve Türkiye pratiğinde çok değerli örnekler var, biraz önce söylediğimiz gibi. Yani yasa dışı cezalandırıcı gruplar diye geçiyor. Evet. Birleşik Devletler'de Kulüs Klan'la yasa dışı dedektif örgütleri var. İşte 1910 ile 60 arasında yaşanılan. Sonra SS'ler var, yani Gestapo'su vesaire.
Özellikle SA önce tabii.
SA'lar var. Evet. SA daha sonraydı değil mi? Ben karıştırdım.
Yok, sanıyorum SA önce.
Römin örgütü SA'ydı. Onun üzerine Römi tasfiye ettikten sonra SS'leri oluşturdu galiba.
Evet. SA'ları Ernst Röhm'ün kurduğunun ondan sonra da tasfiye edildiğini hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum ama bakmak lazım. Evet.
Bakmak lazım. Bizde bizim ömrümüz yani komando kampları meselesiyle geçti.
Evet.
Yani Çanakkale, Sancaktül, Murat Bayrak 2 sene önce vefat etti. Murat Bayrak ismi ne biz Uğur Mumcuların, Örsen Öymenler'in gazetecilik yaptığı dönemde öğrendik. İşte Nazi ordusunda görev yapmış bir Yugoslav Müslüman, Türkiye Boştan kökenlinin Türkiye'ye yerleşmesinden sonra başlayan öyküdür. Meşhur Sancaktül fabrikasının sahibi Murat Bayrak 2 sene önce vefat etti. Ve 1960'ların, 70'lerin komando kampları, ki onlar da CIA bağlantılı, Frank Terfel, Nuri Nazar, bu Almanya'daki bir Bavyera eyaletinin başkanı Strauss bir şey vardı. Onlarla eski Nazi, yani Naziler savaştıktan sonra bir de başka kılıklarda bulunuyorlar.
Evet, bir de Gehlen var. İşte bu
Gehlen var, evet. Onu unutmayalım.
Onu Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nı kurandır. Adam Gehlen.
Ruzi Nazar zaten önce Nazi, işte sonra da CIA'ya geçmiştir.
Azerbaycan, evet.
Galiba Azeri değil de
Azerbaycanlı değil mi Ruzina?
Tatar kökenli olması lazım.
Olabilir.
Yani evet. Zaten hani Tatarlar Nazi ordusuna yardım ederler ya, oradaki, evet, komutanlardandır.
Türkistan diye geçiyor. Daha önce kapatılmış, evet, olan Wikipedia'da. Wikipedia'da hala kapalı bu arada. Yani sene bitti. 2017.
Türkistan diye mi geçiyor?
Evet efendim, Türkistan diye, evet, geçiyor. Türkistan asıl da Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, CIA ajanı.
Evet, o da şeyde öldü yani, yakınlarda uzun yaşadılar filan. Evet. Türkiye'de bizim kuşak, sizin kuşak, yani kanlı pazarı örgütleyenler, Vedat Demircioğlu'nu vuranlar, 1968'den bu yana getirdiğimizde bu paramiliter güçlerle biz çok karşı karşıya kaldık ve bu belli bir partide yoğunlaşmıştı ki İYİ Parti'de bu partinin içinden gelen bir harekettir. Yani geçmişinde Türkiye'nin ve dünya pratikleri paramiliter güçlerin, ki yani Mütevefa Süleyman Demirel'in meşhur veciz lafıdır. Bana milliyetçiler adam öldürüyor
dedirtemezsiniz. Evet, ben de gayet yani iyi hatırlıyorum.
Kulaklarım, ben de lise öğrencisi filandım sanıyorum, hatırladığım kadarıyla. İşte bozkurtlar bunlar. Sonra ülkücü kelimesi yerleşmiştir. Yani önce komando, ya da Bozkurt Komando Ülkücü.
Evet.
Böyle bir sıra takip etmiştir. Bunların içerisinden direkt İstihbarat Teşkilatı ile ve CIA bağlantılı çalışanlar uluslararası olaylara imza atmıştır. Papa suikastine kadar uzanan işte Vahdi İpekçi cinayeti. Kimilerinin Saint-Pierre'in Kurtları kitabında yazar, gazeteci Sor geldi galiba. Onların Güney Amerika'da CIA kamplarında da eğitildiğini söyler Chaplin'in ve diğerlerinin. Ve daha sonra bu kişilerin susurluğa kadar uzanan öyküsünü çok yakinen biliriz. Muhtemelen bugünün iktidar sahiplerinin geçmişlerinde de bu pratikler içerisinde yer aldığına ilişkin ciddi yayınlar var. Bu kişiler rol modellerini çok iyi biliyorlar. Ve Sadat meselesini de hatırladığım kadarıyla yani Açık Radyo'da bu programda ilk gündeme getirmiştik.
Evet.
Emekli general istihbarat, genelkurma istihbaratı da görevli generalin ki o zaman daha çok mağdur olmuş askerlerin sesi olmakla menkuldü. Daha sonra bu pozisyonlara kadar gidildi. Şimdi bunlar çok tehlikeli. Yani çünkü ülkede hiçbir şeyin güvenliği yok ve bunlara bir imtiyaz tanınıyor. Ve biz 3 tane de seçim yapacağız. Ve bu seçimlerde bir çıkış yolu bulmak istiyoruz. Sayın Abdullah Gül de bu 496 sayılı kararname miydi? İşte bu şeyin
696 galiba.
696 kararname dediğim gibi dipsiz kuyu bir kararname. Orada sadece bu konuya itiraz ediyor. Yani kararnamenin tamamı hukuk dışı. Buna itiraz etti ve başına gelmedik kalmadı. Yani saldırıların direkt saldırı şeyden kaynaklandı. İşte Erdoğan AKP Genel Başkanı'ndan. Şimdi bütün bunlar nasıl bir karanlık ve tehlike içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Aynı zamanda çıkışla ilişkinde takım duruma işaret ediyor. Sanıyorum önümüzdeki dönemlerde çıkışla ilgili hayır bloğunun ve bu erken seçim ve Erdoğan'ın daha fazla kaybetmeyi göze almayacak düşüncesiyle seçimi erkene alma, yani netleşmiş bir durum değil ama emareler onu gösteriyor. Bundan sonraki süreçte de muhtemelen işte bu hayırla ilgili, yani hayır bloğunun önümüzdeki dönemde seçimlerle ilgili ki adımlar önemli. Bunda sadece siyasetin değil, sivil toplumun bu gidişattan muzdarip herkesin, ki Türkiye'de şöyle bir katı şey yaşanıyor. Yani 7 Haziran seçimleri tablosunu da gözümüzün önüne getirelim. Türkiye'de bir 35, %35'lik çok fazla esnemeyen Erdoğan AKP bloğu var. Bu 35-50'ye kadar çeşitli varyasyonlarla genişleyebiliyor. Hukuki ve hukuk dışı şeylerle genişleyebiliyor. İşte bu %15'i hayır bloğun içine katmak. Hedef bu. Burada da birbiriyle sempati duymayan kesimler var. Ama bu sempati duymayan kesimin bir ortak noktası var. O halden muzdarip. Çünkü seçimlere o halle gidilmesi daha önce yaşadığımız referandum felaketine benzer felaketler yaşanabilecek.
Daha bile büyüğünü, yani o hala halinde seçime gidildiği hiçbir demokraside şimdiye kadar görülmemiş.
Genel şeylik yaptık. Bir referandum yaptık ve referandumda 2.7'lik bir oy değişti.
Evet.
Ve bu öbür tarafa geçildi. 51'e geçildi. Ya aradaki farkın o 15 kısmının çok yüksek olması gerekiyor. Yani hayır bloğuna katılması. Şimdi onun için bir o ertesi seçim gerekiyor. İki, ittifak için, yani ittifak o halsiz seçim için olmalı ki seçim güvenli ittifak olmalı. Yani HDP'nin de, İYİ Parti'nin de, Saadet'in de, CHP'nin de, neyse bu bloğun seçim güvenli ittifakı yapması gerekiyor her şeyden evvel. Evet, seçim ittifakı. Üç seçimde izlenecek süreçtesi. Çünkü artık bundan sonra, yani bir de dediğim gibi paramiliter güçlerin varlığında geçen sefer o halde şey yaptık. Referandum yaptık. Şimdi hem o halde hem de paramiliter güçlerle seçime gitmek, gitmemek demek.
Evet, yani bu biraz önce Nuriye Gülmen'le ilgili olarak da söylediğinizde de aklıma geldi. Aynı şey tabii bu OHAL konusunda, seçim konusunda, hayır bloku meselelerinde ve işte bütün bu gazetecilerin ve entelektüellerin, iş insanlarının da, sivil toplum kuruluşlarında çalışan insanların da tutuklanması filan konusunda yeterince tepki gösterilmemesi konusunda Ralph Nader, Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü muhaliflerinden birisi çok ilginç bir şey yapıyor, konuşma yapmış Trump'la ilgili olarak tabii ama Amerika ile. Ve diyor ki toplum son derece, yani Amerikan toplumundan bahsediyor ama dünya içinde çıkarım yaptığı şüphesiz bence. Efektif, öylesine etkili bir şekilde anesteziye uğratılıyor ki kitle kültürünce diyor. Yani hiç kimse bu şeye karşı baş kaldıramıyor. Hakim işte şirketlerin ve bir çeşit elitin elindeki şeyi diyor. Yani şimdi mesela yani 20 yaşlarında filan insanlarda büyük değişimler olur ki halbuki şimdi 10 yıldır internet connection'ı ve bağlantısı var ve çocuklar artık küçücük, herhangi bir çocuğun eline cep telefonu da var. İkincisi 24 saat 24/7 eğlence dünyası uyuşturuyor. Üçüncüsü artık yaşlı kuşaklar terk edilmiş durumda. Yani bırakmışlar, onlar bilmiyorlar ne, yani bilgisayardan da anlamıyorlar filan. Ve herhangi bir çocuklara da ciddi şeyi de öğretmiyorlar diyor. Tarihten gelen bilgileri, işte bizim de çabaladığımız biraz bir şey bu. Yani bir sözlü gelenek de yok kuşaklar arasında, artık giderek azalıyor diyor. Politik sistem de tamamen iflas ettiği için diyor, bir tüketici hareketi de yok. Çevre hareketi de yeterince güçlü değil demiş ve en önemlilerinden bir tanesi de hukuk mesleği çöktü diyor. Yani bütün avukatlar filan, şirketler de şeyle büyüyorlar, buyback denen sistemlerle, sizin ilgi alanınıza giriyor asıl. Yani %50'si karların, net karların, şirketlerin bu kendi stoklarını geri almaları, kendi hisse senetlerinden oluşan bir ekonomi var diyor. Şey kültürüyle, kumarhane kültürüyle, işte iddiaydı bilmem neyle de uyuşmuş vaziyette. Yani o zaman da işte küresel ısınmayı falan da pek ciddiye alacak bir harekette oluşturulamıyor diye ciddi bir şikayeti vardı. Aklıma gelince söyledim bunu da.
Ben de şey söyleyeceğim, bu muazzam bir anomali yaşanıyor. Dalga donmuş değil mi? Öyle bir fotoğraf gördüm.
Evet, evet, evet, tabii. Evet, yani her ikisi de aynı anda yaşanıyor. Bir, Avustralya'da muazzam bir sıcaklık dalgası var. Yani 47,5 dereceye yakın yerde hissedilir sıcaklığın da 50'nin üzerinde olduğunu söyleniyor. Avustralya mahvolmuş vaziyette, güneyi. Öbür yandan da İspanya'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda da acayip soğuklar var. Yani nehirlerin, dalgaların donduğu dediğiniz gibi. İkisi de aynı şey ama, küresel iklim değişikliği, bozulması. Evet, böyle bir durum. Ben son olarak bir de şey, süreyi çok aştık ama Anayasa Mahkemesi kararı çıktı. Bu Milliyet'in yazarı Gökçer Tayincioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin 12 Eylül mağdurlarının dosyalarının hak aramak için pasif bir tutum sergiledikleri, gerekli özeni göstermedikleri için zaman aşımına uğraması yönünde bir karar verdiğini yazdı ki bu hakikaten akıllara seza bir durum.
Dünya hukuk tarihine gerçekten yani ama şeye girerken de Anayasa Mahkemesi'nin, yani şimdi Anayasa Mahkemesi kendi iki üyesinin ne olursa olsun tutuklanmasına karar verdi. Gözümdü.
Evet.
Yani başka şey var mı? Anayasa Mahkemesi daha önceki kararlarını hiç etti ve OHAL döneminde OHAL dışı kanıtlı kararnameler beni ilgilendirmez dedi. ki tarihinde, daha önceki tarihinde 12 Eylül olağanüstü harp kanunun geçerli olduğu yıllarda Kant'ın kararnameleri konuyla ilgisi olmayanları iptal etti. Bunun yasaya bağlanması. Şimdi bugün Anayasa Mahkemesi 12 Eylül'de Anayasa Mahkemesi'ni çok iyi hatırlarım. Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri ve kurumsal varlığı sürdü, maaşlarını aldılar, hatırlayın. Biz de buradaydınız. Ve Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Mahkemesi işlevi gördü. Ve o insanlar 3-4 sene boyunca durdular. Binalarında oturdular.
Buradaki ama farklı.
Buradaki farklı.
Evet, yani Tayincioğlu da şey demiş, Anayasa Mahkemesi çok parlak geçirdi 2017'yi, aynı ışıltıda tırnak içinde bunlar bir kararla kapattı diyor Milliyet Gazetesi'nde. Yüksek Mahkeme'ye göre 12 Eylül'de işkenceye uğrayan, yakınları dayakla ya da idamla öldürülen, ki bunların arasında İlhan Erdost var, yazar ve yayıncı, onun kızının yaptığı başvuru karara bağlanırken olmuş. Ve yakınları dayakla ya da idamla öldürülen, hayatı elinden çalınan ve darbecilerle emrindekileri koruyan, Anayasa maddesi nedeniyle yıllarca hesap soramayan darbe mağdurları, hak aramak için pasif bir tutum sergiledikleri, gerekli özeni göstermedikleri için dosyaları zaman aşımına girdi diyor.
Bir yüksek yargı böyle bir değerlendirmede bulunma hakkına sahip mi?
Zannetmiyorum.
Yok yani.
Ziyarette
durumda olsalar bile, ki kaldı ki işte hem İlhan Erdost'un o zaman çok küçük olan kızı, aynı zamanda abisi Muzaffer Erdost, dostumuz, abimiz, bu işleri kovalayan insanlar ayrıca bildiğim kadarıyla, ki biz o sırada 2010 referandumdan sonra 12 Eylül uygulamaları hakkında dava açma şeyini hatta canlı yayın yapmıştım ben, Zafer Çarşısı'ndan adliyeye kadar. Dilekçelerimizle gittik Zafer Meydanı'ndan, çünkü Ankara'da Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na verilmek üzere 12 Eylül mağdurları. Bu konuda takip eden pek çok idam mahkumunun yakını, belgelerini, eşyalarını bile alamamış insanlar var. Pek çok kişi ve kuruluş var bildiğim kadarıyla. Yani böyle bir karar alma yetkisini nerede buluyor Anayasa Mahkemesi? Ama bugün bunun varlığından söz edemiyoruz ki yüksek yargının.
Evet.
Yani işte neyse, çok
ya gazetecilerin şeyleri, Mehmet Altan, Şahin Alpay, evet. Ve bir de Nazlı Ilıcak mıydı, tam hatırlamıyorum şimdi. Üç kişinin şeyine bakacak ama.
Evet.
Kabul edilmiş, ona bakacağız. Çok zorlu bir döneme daha girdik, yıla girdik Ali Bey.
Evet.
Herkese kolaylık olsun. Işte.
Size de kolay gelsin. Hoşçakalın.
Çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete.
Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all, my, she's my all, my.
train coming round, round the bend, train, train coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again, never will again.
Elvis'ten dinlediğimiz Mystery Train adlı şarkıydı bu. Yani 16 vagonlu tren geliyor. O uzun kara tren bebeğimi aldı gitti. Dönüyor aldı ama bir daha alamayacak diye ilginç bir şarkı geri getirecek getiriyor. O benim sevgilim diye ilginç sözleri olan da bir şarkı. Elvis Presley, Elvis Aaron Presley, herkesin ama ya Elvis diye ya da King diye, kral diye bildiği rock and roll kurucusu ve siyahların tarzını kullanıp onlar kadar iyi söyleyebilen tek beyaz belki, o yüzden de böylesine muazzam bir şöhrete kavuşmuş oluyor. Ondan daha meşhuru pek yok. Yani müzik, popüler müzik dünyasında onun doğum gününde çaldığımız 1935 8 Ocak doğum günü çaldığımız bir parçaydı. Elvis'i andık. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz yılın özetiyle de gidiyor. Özellikle de çok sayıda hem iklimde hem de hava, çevre meselelerinde de muazzam sayıda şey var. En önemli şeylerden birine de şöyle değinelim. Daha belki farklı programlarımızda çok daha kapsamaya çalışacağız ama Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği'nin, TMOB'un asbest raporu korkunç bir şey ortaya koyuyor. İstanbulluların kanser yapıcı özelliğiyle çoktan bilinen ve birçok yerde kullanılmaya yasaklanan asbest tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bir Gün gazetesi bunu bugün manşet yapmış. Denetimsiz, kontrolsüz yıkılan binalar büyük tehlike barındırıyor. Başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok solunum yolu hastalığına sebep olan asbest bulunuyor. Yani şimdi bugün söylediğimiz sözü bir kez daha tekrarlayalım. Nefes alamazsan başka da bir şey konuşmaya lüzum yok zaten.
Evet.
O durumda, ama bunun geleceği belliydi. Yani özellikle birikim grubu sonradan kitaplaştırdı onu. İnşaat ya Resulallah diye Evliya Çelebi'nin yola çıkış 40 yıl dünyayı gezi şeyinden rüyasında gördüğü şefaat ya Resulallah diye diyecek yerde seyahat demesi gibi, burada da iktidar partisinin muazzam bir büyüme inşaat furyası içinde sağlık ve özellikle büyük şehirlerde korkunç sonuçlara yol açabilecek durumu, bunun da tabii hem göçlere hem başka sorunlara, savaşlara, su savaşlarına filan da yol açabilecek bir şey var. Ve bir yandan da Enerji Bakanı'nın hedefimiz 100 milyon ton kömür üretmek, yerli ve milli, Cumhuriyet tarihinin en yüksek, yani en kirli şeyi daha da yükseltiyor. Bir inşaat var, bir de kömür var zaten. Durumumuz hiç parlak sayılmaz bu açıdan, ama mücadele edilmesinin de zamandır. Plastik meselesinde de bir şey söylemeyi unuttum. Yılın son günü çıkan haberlerden bir tanesinde de Guardian'da, bunu aslında Beysun Gökçe'nin programına yollamamızda fayda olabilir. Alan MacArthur var, Açık Deniz'e çok konu olmuş olan da Lady oldu genç yaşında, pardon, Dame unvanı verildi kendisine. Yani dünyayı tek başına dolaşan ilk kadın yelkenciydi ve çok erken yaşta yapmıştı bunu, 2005'te. Şimdi 41 yaşında ve yarışmayı da bırakmış. tamamen şeyle uğraşıyor. Dünyayı okyanusların bu plastikten mahvolması aşamasında nasıl durduracağıyla uğraşıyor. Bir örgüt kurmuş vaziyette. Bunlara da etraflıca değinme fırsatı bulacağımızı söyleyebiliriz. Ve biz şeye geçelim. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilginç bazı konuşmaları oldu. Özellikle de Boğaziçi Üniversitesi'nde. Çok ilginç. Boğaziçi Üniversitesi'nde hedef alan bir konuşma yapıyor. Ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslararası alanda beklediği yere gelememiştir diyor.
Nerede ama, yapıyordu bunu tekrar söyleyebilir misiniz?
Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin 14. Genel Kurulu'nda konuşmuş. Yani Boğaziçililerin derneğinin genel kurulunda Boğaziçi Üniversitesi'ni hedef alan ama doğru değil.
Kendisi Boğaziçi mezunu mu?
Hayır. Oğlum Boğaziçi'ne giriyordu diye övünüyordu. Yalnız dünyanın...
Yurt dışında okumamış mıydı oğlum?
Evet ama işte...
Niye?
Burada yer verilmedi.
Kat sayı problemi falan.
O da doğru değilmiş aslında. Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak birbirinin zıddı değildir demiş. Ama iki gün önce oğlunun mağduriyetini Boğaziçi Üniversitesi üzerinden anlatıyordu diye de bunu Artı Gerçek internet gazetesinde okumak mümkün. Yani katsayı engeli nedeniyle Boğaziçi'ne gidemediğini, yurt dışında okumak zorunda kaldığını söylüyordu. Erdoğan'ın çocuklarının gerçekten mağdur olup olmadığını da tartışmış ve bunun çok doğru olmayabileceğini söyleniyorlardı. Fakat şimdi başka bir sorun var ki bunu kavramak bile güç. Şöyle diyelim, şey değil. Bu doğru değil çünkü zaten şeyin başkanı, rektörü Tezcan bir çeşit Twitter'dan adeta cevabi nitelikte bir şey yapmış ve Türkiye Boğaziçi Üniversitesi'nin attığı tweette Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'deki üniversitelerin en iyisi, en yüksek derecesi uluslararası alanda, yani şeyin söylediğinin tam aksine oluyor.
Evet. Erdoğan, Cumhurbaşkanı ya da parti Cumhurbaşkanı ya da evet. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı. Üçü birden olabilir.
Evet. Üçü birden. Peki zaten. Bu çok temel bir bilgi, yani bayağı rektör internet sitesine koymuş ki 190. sırada dünyada. Bu da Türkiye'deki üniversiteler arasında uzak arayla birinci. İkinci Orta Doğu Teknik Üniversitesi geliyor. Vakıf üniversitelerinden de bir teki Koç girebiliyor. O da son, yani ilk 10'da 9. sırada galiba. Ama büyük bir farkla önde gidiyor. Şimdi bunu Erdoğan'ın yakın danışmanları, yani sayısız baş danışmanı var. Hı hı. Onların arasında birçok profesör var. Bunu bilmiyor olmalarına imkan var mı? Böyle bir şey. Çünkü herhangi bir şey açıldığı zaman Boğaziçi Üniversitesi, yani dünya üniversiteler arası yayınlarına bakıldığı zaman bunu görmemek mümkün değil. Nasıl oluyor peki bu sence? Yani bütün bakanlar kurulunda ya da Cumhurbaşkanlığının etrafında bulunan insanlar bu doğru değil söylediğiniz, acaba düzeltebilir miyiz falan demiyorlar mı?
Gönülden geçenin ne olduğunu da tam olarak ben anlamadım.
Evet, o da anlamak çok kolay değil.
Nasıl bir gönülden geçme söz konusu olabilir?
Yani şimdi bakalım ne diyor? Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak birbirine zıddı değildir. Bu milletin değerlerine yaslanamadığı için hedeflerine tam manasıyla ulaşamadı. Yani hedeflerine tam manasıyla ulaşamamaktan kasıt, eğer birincilikse, yani dünyanın en iyi ilk onuna girmek ya da birincisi olmaksa, ona ulaşamamış olabilir. Ama Türkiye'deki diğer üniversiteleriyle kıyaslanırsa, ki böyle yapılması zorunlu bence, çünkü zaten Sayın Erdoğan da ondan bahsediyor, o zaman da yerli ve milli duruş sahibi olmadan da Türkiye'nin uzak ara en iyi üniversitesi olmasını nasıl açıklayacağız bilmiyorum. Burada hem bir mantık hem bir bilgi eksikliği var.
Bilmiyorum yani alternatifi ne? Mesela şey mi? Cahil, okumamış, tahsilsiz halkın ferasetine güveniyorum diyen Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bülent Arın'ın içinde bulunduğu kurumu mesela. Yani tam olarak gönülden geçen şey ne?
Söyleyeyim şimdi bak. Üniversiteler huzur mekanları olmalı demiş.
Vallahi Boğaziçi'nin kampüsüne gittiğiniz zaman huzuru buluyorsunuz. Açıkça konuşmak gerekirse İstanbul'daki güzide mekanlardan bir tanesi.
Ya Boğaziçi'ne hakim olan bir şeyde yani yeryüzünün muhtemelen en güzel manzaralı ve en huzurlu kampüsü, o ayrı. Ama bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamaması diyor. Bu yüzden de küresel bir marka haline gelme çabalarında bak dikkat.
Küresel marka.
Küresel marka. Ama hedeflerine tam anlamıyla ulaşamıyor. Peki yalnız küresel bir marka olamadığını söylüyor. Yerli ve milli değerlere yaslanmadığı için milletin değerlerine. Peki ama Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Profesör Mehmet Özkan da Twitter hesabı üzerinden üniversitenin akademik olarak dünyadaki yerini gösteren bir liste paylaşmış.
Evet.
Listede nereden yer alıyor? Bakıyoruz. US News and World Report adlı bir kuruluş var. Her sene düzenli olarak hazırlıyor ve yeniliyor bu listeyi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin haber ve dünya raporu diye bir kuruluş bu. Boğaziçi Üniversitesi dünyada 190. konumda oluyor. İlk 500'e giremediği İlk 100'e giremedi tamam ama ilk 500'e giremeyen çok sayıda üniversite var zaten. İşte giren ilk 200'e giren tek üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi'nin. İkinci sırada gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi dünyada 314. mesela. Hı hı. Ki çok büyük fark var yani. Ondan sonra meşhur İstanbul İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi dünyada 336. Bilkent 491, Hacettepe 567, Ankara Üniversitesi dünyada 590. Yani Hacettepe, Bilkent zar zor giriyor ilk 500'e, 491. sıradan. Bu 2018 US News and World Report'a göre Türkiye Üniversitesi sıralamaları bu. Bilkent zar zor giriyor. 3 üniversite giriyor ilk 500'e. 4 üniversite pardon. İşte birincisi uzak ara Boğaziçi. Ondan sonra da Ankara Üniversitesi 590, İstanbul 668, Ege 701, Koç Yegane Vakıf Üniversitesi 710. ve Çukurova Üniversitesi dünyada 742. Şimdi burada çok büyük bir bilgi ve noksanlığı var. İletişim problemi var. Ne yapacağız bilmiyorum. Ama devam edeceğiz herhalde. Evet. Şimdi şey var. Bir de Erdoğan'ın kısa ziyaretinden bahsetmek lazım. Fransa ziyaretinden.
Macron'la olan görüşmeden.
Evet. Macron'la nasıl oldu o görüşme sence? Takip edebildin mi?
Maalesef.
Yani karışık. Şimdi Paris'te Erdoğan protestosu oldu. Fransız gazeteciler Türkiye'deki tutuklu meslektaşlarını hatırlattılar. Ve sınır tanımayan gazeteciler mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa seyahati öncesi destek için eylem düzenlediler. Ahmet Şık, Ahmet Altan, Şahin Alpay, Nazlı Ilıcak gibi tutuklu meslektaşların resimlerini yer aldığı dövizler taşıyorlar. Dövizlerde yer alan bu portrelerin stencil diyorlar onlara, basma tekniği. Ünlü bir Fransız sokak sanatçısı varmış. C215. Yani Banksy'nin Fransa versiyonu birisi yapmış onları. Ve Recep Erdoğan profilinde Cumhurbaşkanı için demokrasi kisvesi altındaki agresif diktatörlükle gazetecilere saldıran yırtıcı ifadelerini kullanıyor. Bunu kim kullanıyor? Reporter Sans Frontier, yani işte sınır tanımayan gazeteciler. Onun genel sekreteri Christophe Deloire Erdoğan'ın gerilim stratejisi hem Türkiye hem Avrupa için tehlikelerle dolu. Türkiye'nin bu kadar öngörülemez hale gelmesi kimsenin çıkarına değil demiş. Yani Avrupa için de tehlikelerle dolu olduğunu söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı resmi temaslarda bulunmak için geliyor ama bir kısa ziyaret bu. Avrupa Birliği'ne de artık bizi de alıverin diyecek halimiz yok diyor. Filan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı kalınmasının çok önemli olduğunu Macron söylemiş. Aramızda kültürel, entelektüel ve askeri ilişkiler var diyor. Daha sakin bir diyalogun önemli olduğunu söyledim filan diyor. Şimdi bir ilginç şey olmuş orada. İki ilginç şey olmuş yani. Yani diyor ki Macron ikiyüzlülükten çıkmak gerekir. Doğallıkla kendiliğinden yeni başlıkların açılması gibi bir şey mümkün olmayacaktır diyor. Hı. Yani doğallıkla diyor. Naturellement. Sonuçta Avrupa Birliği'nin kapısını kapatıyor. Bunu aktara da sorarız. Ama böyle. Türkiye'nin yaşadık zorlukların bilincindeyim. Terörle mücadelede ortak bir görüşümüz vardır. Çok içten bir ilişkimiz var ama olmayacaktır diyor. Şimdi biz görüşler arasında da vizyon farkı var diyor Macron. Bireysel özgürlükler, bir gazeteci ve bir gazetecilik öğrencisi hapse düştüğünde aramızdaki diyalog sayesinde konuyu çözdük filan diyor. Böyle devam ediyor. Erdoğan'sa satır başlarında diyor ki 500 yıllık yılı aşkın mazisi olan dostluğumuzun bugün farklı şekilde attığımız adımlarla, yaptığımız anlaşmalarla güçlendiğini düşünüyorum diyor. Yani siyasi, askeri, ekonomik, ticari konularda gibi demiş. Ne demek gibi bilmiyorum. Konularda görüşmeler yaptık. Her şeyden önce tabii Türkiye ve Avrupa Birliği sürecinde ne yazık ki 54 yıldır bu kapıda bekletilen bir ülke. Bunları da aramızda müzakere ettik diyor. Sonra da biz NATO'da beraberiz, stratejik ortaklık Orosam anlaşmasını yaptık diyor. İlginç. Süratle bu yolda ilerleyen bir başka adımda özellikle Airbus ve Türk Hava Yolları arasındaki imzaların atılması. Yani kötü batı söyleminin tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Terör ve teröristin bahçıvanı vardır demiş. Batı her zaman gene batıya da şey yapıyor, taarruz ediyor diyeyim, eleştiriyor. Batı her zaman bize şunu söylüyor: yargı bağımsızdır. Türkiye'de yargı bağımlı değil ki, bizde de bağımsız. Şunu bilmelerini isterim: terör kendi kendine oluşmuyor, bahçıvanı vardır. Bu fikir babaları bunları düşünceleriyle sular diyor. Yani ilginç. Ve ondan sonra da bir gazeteci de şey demiş: terörle mücadelede size güvenilir mi? Neden Suriye'ye silah gönderdiniz? Türkiye'nin Selefi grupları desteklemesi için ne diyorsunuz diye sorunca sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun diyerek tepki göstermiş. Ben gazeteci gibi konuşuyorum demiş. O da cevaben. Bir başka Fransız gazeteci de Macron'a Erdoğan'la hangi konularda anlaşamadıklarını, ifade özgürlüğü ve FETÖ soruşturmasında tutuklanan iş adamı Osman Kavala'nın gündeme gelip gelmediğini sorunca inanılmaz şeyler söylemiş hakikaten Erdoğan. Yani onun gezi olaylarının arkasındaki kişi olduklarını hatırlatırım demiş. Yani daha henüz mahkemeye bile çıkarılmamış olan, 60 küsur gündür yatırılmakta olan sivil toplum liderlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. İş adamı Osman Kavala'nın yani hükmünü kesmiş gibi oluyor değil mi?
Evet.
Öyle değil mi? Burada da avukatları var bakıyorum demiş. Evet, burada Osman Kavala'nın avukatları var. Burada bu avukatlar da çalışıyorlar. Türkiye'de İstanbul'daki gezi olaylarının geri planındaki aktörleri olduğunu hanımefendiye hatırlatayım, üzerinde çalışma yapsın demiş. Şimdi tabii çok zorlu bir durum. Orada bir danışmanlarından bir tanesi de şey kaldırmış, beyaz tahtadan Türkçe ne cevap vereceğini de sufle etmiş.
Tahta mı kullanmışlar?
Beyaz tahta kullanmışlar, evet. üzerine yazıldı. Adaletten de bahsediyor filan.
Geçtiğimiz hafta Osman Kavala'dan da yapılmış olan bir açıklama vardı. FETÖ 15 Temmuz darbe soruşturmalarıyla ilişkilendirilerek Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'la ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı diye bahsediliyor. CNN Türk'te Gezi olaylarıyla alakalı herhangi bir iddia yok. Artık bundan sonra eklenir mi eklenmez mi göreceğiz. Osman Kavala'nın avukatlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada şunu demiş: 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendirilen iddiaları daha da çok yadırgadım demiş. 12 Eylül'ü yaşamış ve o günlerin korkunç hatırasını unutmamış biri olarak böyle bir teşebbüse girişen çevrelerle ilişkilendirilmem benim için son derece rencide edici olmuştur diye de konuşmuş. Destekler için de aynı zamanda teşekkür etmiş. Biyanet'te yer alan habere göre CNN Türk de Biyanet'ten almış. Böyle bir açıklama yapılmış Osman Kavala tarafından. Her şeye rağmen yeni yılın demokrasi ve özgürlük açısından daha iyi bir yıl olacağına dair inancım tam demiş. Gözaltına alınmamdan beri gerek açıklamalarıyla gerek mesajlarıyla destek olan herkese selamlarımı iletiyor ve sağlığımın yerinde olduğunu söylemek istiyorum. En yakın zamanda görüşmek ümidiyle diye de konuşmuş.
Evet. Şimdi bir de dün sanatçı dostları Osman Kavala için Silivri'de buradayız diye de bir şey yapmışlar. Anayasayı ihlal ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla tutuklu olan, evet, Gezi falan hiç yok onu. Onları Cumhurbaşkanı eklemiş. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı sanatçı dostları Silivri cezaevinde ziyaret etmiş durumda. Bu T24'ten aldığımız bir haber. Bir ufak eksiklik var yalnız haberde. Yani 35-40 kadar arkadaşının ve sanatçının olduğu görülüyor. Fakat isimleri yok. Buradayız diye pankart açıyorlar. Her bir sanatçı ya da dostu elinde bir harfi tutarak buradayız diye. Ve nasılsın diye, nasılsınız diye de bir pankart var. Şimdi
evet, Ermenistan'dan Sivitas Vakfı, Avrasya Ortaklık Fonu, Kamu Gazeteciliği Kulübü ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi ile Türkiye'den Yurttaşlık Derneği ve Hrant Dink Vakfı Osman Kavala için de bir açıklama yayınladılar geçtiğimiz hafta içerisinde. Hı hı. Açıklamada 2012 yılından beri iki komşu ülke Türkiye ve Ermenistan toplumları arasında daha yakın ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla Osman Kavala arkadaşımızla birlikte çalışma fırsatı bulan sivil toplum kuruluşları olarak kendisinin tutukluluk sürecini kaygıyla izliyoruz denilmiş. Agos gazetesinin internet sitesindeki haberi de aktardım ben de.
Evet. Şimdi tabii şey var. İki nokta var burada devam edecek olursak. Bir tanesi cevaplar da var. Yani mesela Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın Fransa dönüşü uçakta konuşuyor ya öyle.
Evet.
Gazetecilerle. Can Dündar ve Osman Kavala hakkında da ağır ifadeler kullanıyor. Erdoğan'a yanıt Can Dündar'dan gelmiş. Erdoğan'ın 6 cümlesinin de yanlış olduğunu söyleyerek 6 maddelik bir karşılık vermiş. Yani Erdoğan ne demişti? Nitekim Batı'da yaşananlar ortada, ismini veriyor. Yani örneğin Can Dündar denilen Sözde gazeteci Türkiye'de 5 yıl 10 ay mahkum olmasına rağmen Almanya'da rahatça dolaşıyor. Halbuki kendisi Türkiye'de adli kontrolle serbest bırakılmaktan istifade ederek kaçmış biridir. Ama işte Almanya Cumhurbaşkanı başta olmak üzere birçok siyasi parti ve mahkam rağbet göstermekten çekinmedi diyor. Ellerinden gelse ödül de verecekler diyor ki, ödül de aldı bildiğim kadarıyla. Biz suç işlediği sabit olmuş. Bak, suç işlediği sabit olmuş. 5 yıl 10 ay hapse mahkum edilmiş birine bu şekilde rağbet gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Suçluların iade edilmemesini de doğru bulmuyoruz demiş. Şimdi bu buna cevap veriyor. Ve demiş ki Erdoğan Paris dönüşü Kavala ve benden söz etmiş. 6 cümlesinin 6'sı da yanlış. 1. Sözde değil, özde gazeteciyim, takdiri ona düşmez diyor. Evet. Ki çok eski bir gazeteci, TRT'de yani çeşitli gazetelerdeki çalışmalarını biliyoruz. Milliyet'te, Hürriyet'te galiba. Ve bir de tabii pek çok belgeseli olan birisi. Hı hı. Yani herkes onu öyle tanır, bilir yani. İkincisi, hiç mahkumiyetim yok. Mahkemenin kararı Yargıtay'da diyor. Üç, kaçmadım. Yurt dışındaydım. Kendisi OHAL darbesiyle hukuku askıya alınca kalmaya karar verdim. Dört, Avrupa'da gördüğümüz rağbetin nedeni ülkemizi kendi baskısından kurtarmak için verdiğimiz özgürlük mücadelesi. 5. Osman Kavala'yı ve beni peşinen mahkum edip yargı bağımsız demenin garabetini tüm dünya görüyor. 6. FETÖ'yle müşterek hiçbir işim yok. Benim adım Tayyip Erdoğan değil demiş. Gazeteci Deniz Yücel de ilginç bir şey söylemiş. Bir cevap. Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şey demişti. İddianamenin hazırlanmamış olması beni de mutlu etmiyor demişti. Hatırlıyor musun?
Evet.
Ancak yargıyı süreci hızlandırma konusunda teşvik edebiliriz. Biz de zaten bunu yaptık demiş. Ve şey de diyor. Ağır bir suçla yargılanıyor filan demiş. Şimdi Deniz Yücel de diyor ki, Die Welt'in Türkiye muhabiri, aynı zamanda Alman vatandaşı olan, dert etmesin, o da alışır demiş. Ben alıştım demiş. Avukatı aracılığıyla tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden yazılı açıklama yapmış. Ben bir rehineyim demiş. Tırnak içinde rehine olarak tanımlamış kendisini. Buna çok üzüldüm. Benim yüzümden mutsuz olmasını istemem çünkü demiş bakana. Ama dert etmesin. Ben yaklaşık bir senedir iddianamesiz rehin tutulmaya alıştıysam o da alışır demiş. Dışişleri Bakanı ayrıca kendisi hakkındaki suçlamaların çok ciddi olduğunu söylemesinde sevindirici bulduğunu söylemiş. Çok sevindirici çünkü biz bilmiyoruz bu ciddi mi değil mi. Bize gelmedi demiş. Yani bana ve avukatına. Bir de tek tip kıyafet konusunda asla kabul etmeyeceğini belirtmiş. Kavala'ya destek vermeye giden sanatçıların listesini de buldum. Şimdi bulduk, şimdi can gösterdi. Aybike Haydaroğlu, Aykan Safoğlu, Ayşe Soylu, Banu Cennetoğlu, Burcu Yağcıoğlu, Burçak Bingöl, Ceren Erdem, Çelenk Bafra, Didem Özbek, Ece Eldik, Emre Hüner, Esra Aysun, Fatma Belkıs, Fatma Bucak, Fulya Çetin, Gümüş Özdeş, Hale Tenger, Hera Büyüktaşçıyan, İlhan Sayın, İz Öztat, Mehmet Güleryüz, Merve Elveren, Merve Ünsal, Murat Deha Buduroğlu, Murat Morova, Murat Akagündüz, Nalan Yırtmaç, Osman Bozkurt, Osman Erden, Özlem Şimşek, Selda Asal, Serkan Taycan, Şafak Çatalbaş, Ülgen Semerci, Ünal Bostancı, Vahit Tuna, Volkan Aslan, Yasemin Nur, Yavuz Parlar, Zeycan Alkış ve Zeynep Beler. Yaklaşık 40 kişiden tam sayamadım ama teşekkürler Can. Bu konuda eksik bir bilgiydi. Bu da böyle. Bir de şey var, dün evvelki günkü gazetelerde çok ilginç bir şey vardı. Konuya Türk'ün bakışıyla bakın diyen Erdoğan, vurduk mu oturturuz demişti.
Hı. Tam olarak bunu söylemiş miydi?
Evet, tam olarak böyle demişti. Vurduk mu oturturuz.
Fransızca nasıl deniyor acaba?
Yok, bunu Türklere söylüyor.
Türkler mi diyor? İyi o zaman.
Dönüşte, Fransa ziyareti dönüşünde. Yani biz vurduk mu oturturuz, ne PKK bir şey yapabilir ne YPG. Hadi güçleri yetiyorsak terör koridoru meselesinde yürüsünler demiş. Konuya Amerika değil Türk'ün bakışıyla bakın demiş. Milli ve yerli olmak yanlışa düşmemek açısından önemli demiş. Bunu Hürriyet gazetesi de manşetten vermişti zaten oradan benim. 7 Ocak Pazar günü. Dün evet. Fransa'dan dönüş yolunda sert mesajlar vermiş.
Bayağı sertmiş ama.
Diyor. Evet, Hasan Cemal de şöyle bir yazı yazmıştı. Kır ayağını, sık boğazını, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakma diyordu. Yani nasıl bir memlekette yaşıyoruz diyor. T24, T6 Ocak tarihli yazısında İçişleri Bakanı polise talimat veriyor. Uyuşturucu satıcısı gördün mü, kır ayağını, suçu bana at. Damat Bey, yani Enerji Bakanı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplantısında konuşuyor. FETÖ'cü gördüğümde boğazlarım. Bu ihanet yapısı zehrini ve yurt dışında da akıtıyor, görüyorsunuzdur. Yerinizde olsam zor sabrederdim. Gördüğüm yerde boğazlarım yani, diyor. Biri MHP lideri, Erdoğan'ın en büyük destekçisi. Konu terörle mücadele. Baş üstünde baş, taş üstünde taş bırakmayın, diyor. Kısa adı HÖH. Halk Özel Harekatı. Paramiliter bir örgütlenme. Başkanı konuşuyor. İstanbul, Ankara başta olmak üzere 22 ilde şubemiz açıldı. 7000'in üzerinde üyemiz var. 15 Temmuz gibi devletin emiri mümini, inançlı başkanı demek, emiri mümin. Hı hı. Talimat vermediği sürece sokağa çıkmayız diye söylüyor. Diyanet'in internet sitesinden bir ifadeyi de almış Hasan Cemal. 9 yaşındaki kız çocuklarının velileri olmadan da evlenebileceği, hatta gebe kalabileceği. Evet, nasıl bir memlekette yaşıyoruz, diyor. Ve seviye bu. İşte FETÖ'cü ağzıyla konuşma, diyor Fransız gazeteye. Ben de şey ekledik tabii burada. Vurduk mu oturturuz şeyi ifadesi daha sonra gelmişti. Başbakan'dan da ilginç bir şey geldi. Onu gördün mü sen? Binali Yıldırım. AKP'nin Nevşehir İl Kongresi'nde konuşuyor. Nevşehirliler ne diyorlar? Kızına gümüş takılmaz, erkeğine hava atılmaz. Biz Nevşehirliyiz, bize şekil yapılmaz.
Şekil yapmak.
Hmm. Biliyor muydun?
Fransızcası ne demek oluyor acaba?
Yani böyle bir şey olmuş.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu durumu düzeltti zaten. Uyuşturucu satıcılarına yönelik polislere yaptığı okul etrafında uyuşturucu satanı görürseniz bacağını kırın şeklindeki, evet, çağrısına tartışmalara yol açtıktan sonra Soylu sözleriyle ilgili olarak iki yıldır bunu söylüyorum, hiç polis gidip ayak kırmadı dedi. Ama tabii ki bu durum sadece uyuşturucu satıcısı olan okul önlerinde satanlara dair ve ayağa dair. Mesela Çankırı'da uzun saçları nedeniyle polis tarafından palyaçolar diye lakap takılıp gözaltına alınan gençlerin dövülüp burnunun kırılması bu olayın içerisine girmiyor galiba. Çankırı Esnaf Kefalet Kooperatifi ile Şoförler Odası Başkanı Necati Akdoğan'ın yeğenleriymiş. Belki yeğenleri olmasa haberi bile çıkmayacaktı. Neyse, Akdoğan'ın yakınlarından oluşan 200 kişi Çankırı Emniyet Müdürlüğü'ne giderek polis şiddetini protesto etmişler. 4 kişi gece geç saatlerde serbest bırakılmış. Polis tutanlarına gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a polisin yanına gidip hakaret ettiklerinden bahsediliyormuş. Küfür ve hakaret ettikleri iddia edilmiş. Paylaşıyorlar, gelin buraya, bu saçınızın başınız ne lan şeklinde bir hakarete maruz kaldıklarını söylemişler. O şekilde yazıyordu, ben lan demedim. Aramızda tartışma çıkınca kardeşim Yavuz ve arkadaşlarım Ali Salih Metin Burçin Donmaz'ı biz gözaltına aldılar, ters kelepçe yaptılar diye de bir açıklama yapmış. Darp raporu almışlar, şikayetçi olmuşlar. Sezgin, evet, Tanrıkul'da meclise taşımış.
Bitiriyoruz ama iki şey daha kaldı, onu da hemen söyleyeyim. Yani Paris'te bu görüşme, Ragıp Duran yazmış artı gerçekte. Paris'te siyasi, diplomatik ve medyatik bir hezimet, diyor. Yani üç büyük Fransız gazetesinin başlıklarına bakıyor. Uluslararası sahnede giderek yalnızlaşan Erdoğan demiş. Le Monde, Elize Sarayı'nda oy birliği sağlayamayan bir konuk, Liberasyon. Erdoğan Paris'te Avrupa Birliği'ne elini uzatıyor demiş Le Figaro. Hemen ertesi günkü aynı üç gazetenin başlıklarında Le Monde, Macron Türkiye'deki durum AB konusunda hiçbir ilerlemeye izin vermiyor. Liberasyon, Paris'e cazip görünme operasyonuna gelen Erdoğan yakayı ele verdi. Le Figaro da Macron Erdoğan'a karşı AB'ye giriş kapısını kapattı, diyor. Çok ayrıntılı şeyler var böyle. Bu sufle meselelerini filan da almışlar. Aynı şekilde Ahmet Sever de Paris'te iki farklı görüşme mi yapıldı acaba, diyor. Ve yani Erdoğan'ın önüne bayatlamış imtiyazlı ortaklık formülü kondu, diyor. Tarihi savunma anlaşması, tarihi imza manşetlerinde. Yani sonuç olarak Erdoğan Paris dönüşü uçakta gazetecilerin bu konuya, yani Macron'un Erdoğan'a üyelik süreci yerine ortaklık önerdiğini yazdı gazete Le Monde, diyor. Gazeteciler sormuşlar uçakta. Ben onun tam olarak ne demek istediğini anlamak istemedim demiş.
Bir daha söyleyebilir misiniz?
Anlamadın mı?
Anlamadım ben.
Anlamak
tam
istemiyor
olarak,
musun yoksa?
Anlamak istemeyenlerin ne demek ne demeye çalıştığını anlayamadım diyorum ben.
Ben onun tam olarak ne demek istediğini anlamak istemedim.
Tamam.
Demiş, anladın mı?
Anladım. Gayet kolaymış.
Çok kolay işte böyle. Yalnız tabii buradan Macron'a da hayranlık verici bir riyakarlık şeyi olarak bir yandan basın özgürlüğü açıklamasından bir yandan da Eurosam'dan Aselsan, Roketsan'la ortak çalışma, hayalet uçaklar, insansız hava araçları, SİHA, füzelere karşı ve S-400'ler ne olacak bilmiyorum. Airbus, BAE sistemleri İngiltere, Amerika'da Airbus, Fransa'da devlet hisseli Thales uçağı yöneticisi Dassault Aviation ortaklığında nasıl? Fransız, İtalyan, Türk savunma. Airbus'tan da 25 uçak alıyor. A350-900 tipi. Üçüncü havaalanı içinde ex yan sanayi hacmi genişletiliyor. Şeyi de burada.
Milli savaş uçağında da 2030'a endekslenen bir şey varmış. Deadline. Milli uçak 2030'lu yıllarda devreden çıkarılması düşünülen F-16'nın yerini alacakmış. Türkiye motoru böyle, Rolls Royce sahip şeymiş.
Güzel. Türkiye'de talip. Somali ordusunu da silahlandırıyor. Bir yandan güzel. Trump şeyi doldururken orada böyle işte bir şey. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de Sudan Başkanı, dostumuz Sudan'ın Ömer Beşir de aranıyor. Peki çok uzattık maalesef. Selahattin bizi kesecek.
Evet. Japon-Fransız ortaklığıyla Türkiye'de hayata geçirilmeye çalışılan Sinop nükleer santralinin havadan görüntülendiğinden de bahsetmiş olalım sadece bir ufak evet. Şey olarak.
Bunları da konuşmaya muhakkak devam edeceğiz. Hemen ayrılıyoruz huzurlardan, uzattık ama yıl sonu özetiydi. Yıl sonu ve yılbaşı özeti. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Açık Gazete.